Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Ümit Karan'la dakika 99 başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Ümit Karan'la dakika 99 başlıyor. Hocam hoş geldin. Konuğunla geldin.
Sevgili Değer Okşar'ı getirdim. Yıllardır beraber çalıştık biz onunla. Biliyorsun Galatasaray'da yıllardır Galatasaray TV'de spikerlik yaptı. Sonra Iğdır Spor, Menemen, sportif direktörlük. Türkiye Ligi'ni ikincilik, üçüncülük iyi takip eden bir arkadaşım.
Değercim hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsın?
Sağ olun, siz nasılsınız?
Yolda mesela seni gören Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Galatasaray'ın bir yayınından sonra kulüp televizyonunda nasıl reaksiyon gösteriyorlardı sana?
Ya eski dönemlerde tabii bunlar oluyordu. Özellikle benim soyadım Okşar, ismim Değer, soyadım Okşar. Bir de çalıştığım kanal o dönemlerde Deniz Otobüsü'nde o kanal vardı. İsminle alakalı bayağı bir Wikipedia'ya falan da düşmüştü açıkçası.
Değer Okşar.
Evet, aynen öyle.
Hem değerli. Hocam 10 bin lira borç verir misin?
Okşar'a sorma.
Bana.
Veririm, niçin?
Abi Pendik maçını seyredeceğim.
10 bin lira mı?
Stadın yanındaki daireler 3 saatliğine 10 bin liraya kiralanıyor.
Şaka,
fotoğrafa bak.
Müthiş. Çay hizmeti de var.
3'er bin lira koyalım, gidip maçı orada seyrederiz. Ne çay, diyorsun? Çay. Yok, çay hizmeti yok abi, onu alacağız biz. Marketten alışverişimizi. Ya böyle bir ülke olabilir mi ya? Ben vallahi başka bir ülkede yaşayamam ya. Ama iyi yaptı değil mi Pendik maçı orada oynayarak?
Yani bu tartışılır tabii ki.
Ya ne tartışılır? Neyi tartışılır abi?
Yani ben olsam büyük bir stat tercih ederdim en azından.
Ha, bugüne seyirci kadar Ümraniye'de oynuyormuş değil mi?
Seyirci doğru geliri, taraftar doğru geliri olurdu, daha çok olurdu yani.
Ya stadı gören, hani Denizli'de vardı biliyorsun, böyle tam kale arkasında çekirdek çitleyen böyle tipler olurdu siz oynarken.
Biz gitmemiş miydik en son Pendik stadına?
Gittik beraber.
Hangi maça gitmiştik biz?
İskenderun'un bir maçına gittik. Yanlış
aynen, inanılmaz. Yani karşıda tribün yok zaten.
Tek tribün var.
İşte o yüzden pahalı, 10 bin lira.
Yüksek binalar var orada. Evet, baya bir...
Neyse, gidiyor muyuz maça?
Fenerbahçe maçına mı?
Tamam mı?
Ben.
3'er bin lira veriyoruz.
Tamam, burada seyrederim ama tribüne gitme. Tribüne gitmesek de
olur. Fenerbahçeliler Ümit Hoca'na ne diyor biliyor musun Değer? Gıcık golcü.
Öyle mi?
Gıcık golcü. Onun adı o.
Çok gol attı.
GG, gıcık golcü. Cumhuriyet 29 Ekim'de büyük bir coşkuyla kutlayacağız Ümit'cim, Değer'cim. Size neler hissettiriyor? Daha doğrusu ben bir minik yavrumuzun önce bir sesini dinlettireceğim size. Ya o Radyo Gold'de biz o yavrularımızın seslerini yayınlıyoruz. Müsaadenle Görkem, önce o sesi ver bakayım.
Cumhuriyet hür demek, cumhuriyet özgürle yaşamak, uygun ya, çağdaş ya, durmadan yılmadan koşmak demek.
Ya ben yerim ya bunları. Ha hoca?
Yani
nasıl hissediyor bak, görüyor musun?
Bizim geleceğimiz onların elinde biliyorsun. Yani bugün bakıyorum, benim çocuğum 17 yaşına geldi. Belki 3-5 sene sonra üniversiteyi bitirdikten sonra bir yerde CEO olacak. Belki bu çocuk bir gün milletvekili olacak. Yani değerlerimizi bilmemiz gerekiyor. Atatürk bizim liderimizdir, önderimizdir. Benim için çok değerli. Ben bir de gurbetçiyim biliyorsun. Benim için çok daha fazla. Yani çok fazla Türkiye bağlılığım vardır. 100. yıl hepimize kutlu olsun. İnşallah nice yıllara, nice güzel yıllara Türkiye Cumhuriyeti her zaman ayakta duracak. Her zaman Türkiye dünyanın en güzel ülkesi haline devam edecek. Bana göre dünyanın en güzel ülkesi zaten.
Tartışmasız.
Yani biz bu adrenalin yaşıyoruz ama onsuz da yaşayamayız. Tabii Cumhuriyet çocuğuyuz biz. Nice yıllara diyorum. Güzel günler olacağını düşünüyorum. Zor günler geçirdiğimizi de düşünüyorum ama her ülkenin bir inişi çıkışı var artık. Çıkışa geçme zamanımız da geldi. Futbol takımlarımız için de geçerli. İnşallah 100. yıldan sonra artık bizim futbol kulüpleri, takımlarımız...
Değer, ne güzel bak, yorumcu oldu, farkında mısın? Bak oradan oraya nasıl bağlıyor.
Nazar değmesin, evet, geçişi iyi yaptı.
Ne de transek ara geçiş. Geçiş oyunu mu hocam bu?
Tabii biliyorsun, pas arası yaptım.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicimize, dinleyicilerimize, evlatlarımızın böyle seslerini hep yayınlıyoruz. Hafta boyunca da devam edeceğiz. Burak kardeşimize sağlıklı günler diliyoruz. Yüreğine sağlık Burak'cığım. Hocam, geçiş oyunu. İkinci dakika Kazımcan taç atışı kullanıyor. Doğan'la biz köy içinde maçı seyrediyoruz.
Doğan'la nerede seyrettiniz maçı?
Çok köy içinde ya, bizim Murat'ın evet, mekanında. Tabii. Şimdi 20 tane Galatasaraylı kardeşimiz, onlar en böyle şeye yakın, televizyonlara yakın yerdeler. İkinci dakika Kazımcan taç atışı kullanıyor. O taraftarlar diyor ki hadi lan, hadi oynayın, hadi. Dedik ki Doğan'la taç atışından elle gol mü atacak? Yani ne yapması lazım? Feyyaz demişti ya, İnönü'de başlama vuruşu, oynayın lan diye bağırıyorlar bize diyor. Ya gerçekten futbolcu olmak çok zor bu ülkede. Öyle başlayalım Galatasaray maçını değerlendirmeye. Okan Hoca'ya yapılan eleştirilere neler diyorsunuz her ikiniz de? Aslında ben rica etsem genç sevgili meslektaşım Değer yapsın moderasyonu bugün.
Rica ederim.
Vallahi büyük gurur duyarız yani.
Ben sizinle birlikte olmaktan çok büyük gurur duyuyorum.
Evet, hadi yıllarca bakalım.
İzledik ve dinledik.
Orta saha çöktü mü gerçekten 65-70. Dakikada?
Hocam.
Şimdi tabii.
Çöktü mü derken oynadığın aslında, takım da Bayern Münih yani.
Yani aslında oyunun başına dönmek gerekiyor. İlk yarısına dönmek gerekiyor. Bu arada Kazımcan taç atışı dedin ya. Hı. Bir kere taç atmak artık futbolda en çok kullanılan duran toptur. Hı. Bunu iyi değerlendirebilirseniz hakikaten her topta pozisyon yaratabileceğin korner kadar tehlikeli. Duran top, friki kadar tehlikeli artık. Ama tabii biliyorsun yurt dışında taç antrenörler var artık. Özel çalışmalar var. Onun üstüne durursa Kazımcan'ın bu avantajını kullanabilirsin. Tabii Kazımcan bu maçta oynaması gerekiyor muydu? Ben burada çok açık ve net söylüyorum. Bana göre bu maç o maç değildi.
Tamam. Bir sen olsan Angelinho ile mi başlarım?
Tabii Angelinho ile başlarım. Çünkü neden?
Tecrübe.
Tecrübe var. Kazımcan'ın ilk golde timing hatası. Ne diyoruz? Ceza sahasında her zaman ayakta durman gerekiyor. Kayarak müdahale etmek ceza sahasında olmaz. Orada timing hatası bir gole yol açtırır. Belki o kaymayı yapmasaydı yine oyuncunun önüne geçebilirdi. Ama neyse, o hatayı telafi nasıl...
Cüneyt Tanman'ı seyrederek büyümüş herhalde Kazımcan. Cüneyt abi hep öyle yapardı ya.
Ama tabii bu hataları bu yaşta yaparsın. Ha, Kazımcan'ı kazanmak istiyorsan Rize'ye karşı oynat. İşte Pendik'e karşı oynat. Tamam, sakatlıktan zaten...
Ama Angelinho'ya da hocam eleştiriler vardı.
Ama en azından kimse demez ki neden oynadı. Hmm. Şimdi ne oldu? Bütün yük bu çocuğa kaldı. Bunun hatasından gol yenildi. İşte özellikle ikinci golde en büyük hata Kazımcan'ın, biliyorsun. Hı-hı. Artık 75. dakikada atağa çıkıyorsun. Yorgunluktan artık zor ayakta duruyorsun.
Atağı ondan bitiremedi orada.
Atağı bitiremedi, sonlandıramadı. O taraftan golü yedin çünkü dönüş yapamadı artık. Kazımcan'ın yorulduğunu sen nereden anlaman gerekiyordu biliyor musun? Bir tane out çizgisinde top verdiler ona. Çizgiyi bile göremedi çünkü artık kafaya, beyine oksijen gitmedi çocuğun. Yoruldu çocuk, Allah'a var, yoruldu, yorgunsa çıkartmak zorunda ve orada hamle yapmak istedi hocam, o hamle işte 3-5 dakikalık hamle farkı burada ortaya çıktı. Abi tabii
sence Okan Hoca hamlelerde geç mi kaldı?
Bana göre geç kaldı ama şöyle geç kalındı. Şimdi sen bir oyuncuyu kenara çağırıyorsun. Bu oyuncu zaten ben spiker yaklaşık 69. dakikada oyuncular kenara geldi dedi. Ya biz eskiden sahaya gireceksek forma altımdaydı. Ben sadece üstümü çıkartıp direkt sahaya giriyordum. Şimdi yok ipini bağla, yok
tozlu. Ya ona ben de şey oluyorum hocam ya. Yani sen teknik direktör Ümit Karansın.
69'da
Değer'e kenara... diyorsun ki oğlum hazırlan. Değer hazırlanıyor. Değer'in hazır hale gelmesi 6 dakika sürüyor.
İşte bu çok enteresan. Bu yeni futbolcularda bu hepsine var. Yok
küpesini çıkar. Çıkardı,
yok yüzüğüm kaldı. Yok altımda atlet yoktu. Yok işte ip bağlı, yok bandajı bağla. Ya hazır olsanız da kenar. Ya ben oyuna girmek için canımı vermeye çalışıyorum. Bir de Şampiyonlar Ligi geldi. 10 saniyede hazır olmam lazım benim orada. O sürede 69'da kenara geldi. 73'te gol yedin. 75'te oyuncu değiştirdim. Yani bak 4 dakika arada var. 4 dakikalı bir süreçte oyunu değiştiremedik. Orada hamle yapsaydı hoca belki bu golü yemeyecektik.
Şunu düşündünüz mü hocam peki? Yani orada oyuncu değiştirememesinden sonra, maçtan sonra Okan Hoca mutlaka şunu söyleyecektir. Yani ben oyuncuları çağırdım ama süre yetmedi. Dikkat ediyorsanız geçenlerde yine bir lig maçında da oldu bu.
Geçtiğimiz sezonda da oldu zaten.
Evet, geçtiğimiz sezonda oldu. Yani bu bir bahane olmamalı bence.
Bahane değil. oyuncuların, yani burada hocanın da müdahale etme şansı yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Burada hocayı koruma anlamında
hocanın
söylemiyorum.
Hocanın yardımcıları var hocam. Orada müdahale edecek insanlar ama var. Bence, bir an önce oyuncuları hazırlayıp bir an önce sahaya atmak gerekiyor.
Yani burada Okan hocayı eleştirmektense bence yardımcıları eleştirmek daha doğru olur.
Tamam.
Neden? Yani. Bir kere Okan hoca şimdi sağ kenarında maçın gidişatına kaptırmış kendini, tamam mı? Müthiş bir oynayan bir Galatasaray artık galibiyeti zorlayan, hatta zaman zaman inanılır gibi değil, ilk yarıda çok yaptılar, çift stoper oyuna girdi.
Evet.
Yani De Sanchez ve Abdülkadir oyuna girdi. İkisi aynı anda oyuna giriyor. Rakibin Bayern Münih, böyle bir şey var mı? İki tane stoperin oyuna giriyor. Arkayı kollamadan oyuna girdi. Bu çok büyük bir cesaret ama artık 65-70. Dakikadan sonra oyunun temposunu düşürmen lazım. Çünkü öyle bir Bayern Münih'e sürekli saldır öyle bir kuvvetin yok.
İşte iki tempoyu, kere gelip pas, gole atıyorlar.
Orada bak Mertens'i oyuna alıyorsun. Mertens orada tecrübeli bir oyuncu. Diyecek ki pas yapın, top çevir. Çünkü bir puan zaten cebinde, 3 puan almak zorunda değilsin. Bir puanı da kaçırdın bu sefer.
Allah hocam, çok üzüldüğüm bir gece. Öncelikle onu söyleyeyim. Harika bir oyun. Müthiş bir dizilim. İnanmıştık, harika. Ama dediğim gibi Kazımcan çok iyi bir çocuk. Çok iyi bir ailesi var. Menajeri de üstüne titriyor. Biliyorum, tanıyorum. Ama bu maç, takdir edersiniz ki, ya da benim düşüncem öyle söyleyeyim, bu maç onun maçı değildi. Evet, Angelio Beşiktaş mücadelesinde çok açık verdi. İşte 10 kişiyle Galatasaray'a karşı şöyle oynadılar, böyle oynadı diyebiliriz ama burası farklı bir vizyon. Şampiyonlar Ligi ve böyle bir futbolcuya, böyle bir tecrübeye ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Biraz sıkıntılı oldu. Hocamın da söylediği gibi o ileride sol kenarda atağı bitiremedi Kazımcan. Ya bu maça başlamaması gerekiyordu. Hadi başladın diyelim, en kötü ihtimalle 45. dakikada. Ya bir de Okan Hoca'nın şu sözüne, bilmiyorum, rica ediyorum sizden yorum yapabilir misiniz? Büyük teknik direktörler erken oyuncu değiştirmezler gibi bir kural getirmeye çalışıyor Okan Hoca. Saygılarımla ve sevgilerimle hocama. Ama böyle bir kural da yok. Bu her maç kendi içinde farklı.
Simeone'de de gördüğüm, Guardiola'da da gördüğüm, yani anlattığım maçlarda öyle bir şey, ben Okan Hoca'ya katılamayacağım yani.
Bir kere, yani bir kere 45 dakikayı Tete'ye sabretti.
Evet.
Tete bil ki şu an bu takımın ilk 11 oyuncusu değil. Neden değil? Bir kere çok formda bir Barış Alper var. Bizim futbolda, baskette olduğu gibi eli sıcak diye bir şey vardır ya baskette. Verirsin üçlülük atar sürekli.
İlk üçlüyü atarsan devam eder ama kaçırırsan
Barış, eyvah. Barış Alper'in de ayakları sıcak.
Milli takımdan geldi.
Sıcak döndü.
Onu ama Icardi'nin yediği olarak kafasında oluşturdu. Oyunu öyle oynadı bence Okan Hoca.
Tamam, hadi tamam. Başlamadı.
Hani Icardi tut ki oynayamadı ya da tamam, başladı sonra onu ileri aldı.
Bak, 45'te hamle yapabilirsin. Bir kere 45'te hamle yaptığın zaman devre arasında, bir kere hamle hakkın da kaybolmuyor. Yine 3 hamle yapma hakkın kalıyor oyuna. Müdahale hakkın kalıyor. Ama Tete'nin zaten sana bir şey veremeyeceğini bariz ortadaydı. Yani halı saha futbolcusu gibi.
Tete'ye o Galatasaraylı taraftarlar da bayağı tepki koydular.
Koyacaklar tabii. Halı, bir şey söyleyeyim, sen Bayern Münih'e 5 kişiye çalım atacak. Ya rakibin Bayern Münih ya, karşısındaki oyuncu da şu an dünyanın en iyi sol beki yani.
Davinson Sanchez tabii müthiş bir futbolcu. Hiçbir hamle şansı vermedi. Ya burada bir parantez açayım. Bilmiyorum katılır mısınız? Zaniolo olsaydı daha farklı olabilirdi Davinson Sanchez'in karşısında. Bence bu kadronun içinde de Zaniolo düşünülebilirdi. Yani bir sonraki sene belki kiraya verilirdi.
Ama gitti işte, ona yapacak bir şey yok.
Aynen öyle. Yani Tete'de, Zaha'da beklenen performansı gösteremediler bu karşılaşmada. O zaman tabii ki yani çok hamle yapabilir Okan Hoca. Yani Kerem'i işte daha sonradan yaptı. Ortadan alıp Icardi'nin arkasından alıp sola atabilir. Sağa Barış Alper, bunlar daha erken yapılabilirdi. Daha erken reaksiyon gösterebilirdi Galatasaray 60. dakikadan sonra. Ama maalesef ki karşımızdaki takım da Bayern Münih, böyle iki kere gelip golü de atıp gidiyor.
Melih Bey demiş.
Ama şunu söyleyeyim bir kere. Ben tabii Almanya'da doğdum, büyüdüm ve küçükken hakikaten Bayern Münih taraftarıydım. Birçok Türk olduğu gibi. Hiç Bayern Münih'i bu kadar ezen bir takım görmedim ya.
İstatistikler olağanüstüydü.
Olağanüstü. Bir takım ilk yarı Bayern Münih'in kardeşine 16 tane şut çekebilir mi? Ben hiç görmedim, duymadım da. Kolay kolay duymadım. Tabii isabet oranı biraz düşük. Maalesef Kerem'in yakaladığı İki tane net pozisyonu, ikincisinde hatta Tete'ye boş kaleye attırabilirdi. Aşırtma vuruş yaptı. Şimdi biz Kerem'i niye eleştiriyoruz? Tabii Kerem, biz hep şunu söyleriz biliyorsun. Pozisyona girmek çok önemlidir bir oyuncu için. Ben mesela kaçırıyorum ya, ama bana hep derlerdi, pozisyona giriyorsun o çok önemli. Devamı gelir. Ama şimdi seyirciler niye Kerem'e kızıyor biliyor musun? Kerem diyorlar ki şu pozisyonları değerlendir. Yani Rize'ye atacağın gol benim için çok değerli değil, ama şurada atacağın gol benim için 3 kat daha değerli.
Rize'ye karşı da kaçırıyor hocam. Her maç. Her maç %100 bir tane.
Tamam, ama ne diyoruz? İşte önemli olan oraya girmesi, dikine oynaması, futbol. Hakikaten iyi oyuncu.
Peki kimse... eksiği ne hocam? Şimdi değerin söylediği şey çok değerli. Hani her maç %100 bir tane kaçırıyor diyor.
Evet.
Peki eksiği ne çocuğun?
Bireysel çalıştığını düşünmüyorum. Gol vuruşu çalıştığını düşünmüyorum. Yani şimdi hep kendini orta saha oyuncusu olarak görmüştür. Yani kenar, yani orta çalışmıştır. Yani orta kesmeye çalışmıştır. Ya da dikine top, friki, yan top çalışmıştır. Ama direkt santrafor antrenmanı, forvet idmanı yaptığını çok düşünmüyorum. Bence Icardi ile beraber Kerem'i de aynı şekilde çalıştırmak gerekiyor. Ya da Icardi izlemesi.
Ya yani... öyle zor ki işiniz. Bak çocuk mesela sağdan kesildi. Çok güzel bir vuruş yaptı. Uzak direğe kaleci çıkarttı. Orada ilah, tamam mı, taraftarın gözünde. Aslanım, koçum, yiğidim. Abi bir pozisyon daha kaçırınca. Sen basit... de öyleydin tabii.
Ama tabii çok basit.
Ya, nasıl olur? Ümit bunu nasıl kaçırır?
Tamam, o var. Ama çok basit pozisyonlar. Çünkü bu goller çok değerli goller. Yani sen Rize'ye attığın golle 1,5 milyon TL kazansan, burada neredeyse 3 milyon euro para kazanacaksın bir golle. Yani bir de ilk yarı neredeyse skor, yine bak şimdi Kopenhag'da kaçırdın 2 puan, doğru mu? Kopenhag'da kaçırdın 2 puan. Burada kaçırdın en az 1 puan ya da 3 puan. Etti sana 5 puan. Zaten sen şu an bunları puan olarak ekleseydin şu an gruptan çıkmıştın. Yani biz buna üzülüyoruz. Yani oyunun hakkını veremedik. Şöyle veremedik, skoru elde edemedik. Yani bu oyun, bu futbol, yani yazık oldu. Yani hiçbir futbol takımı, ki ben hiç görmedim Bayern Münih'e karşı böyle bir performans sergilebileceğini. Özellikle Nihat Kahveci de böyle bir cümle kurdu. Türk takımları buna böyle bir karşılık vereceğini düşünmüyorum. Ben Almanya'da da görmedim. Daha önce Avrupa maçlarında görmedim. Hakikaten müthiş bir 65-70 dakika, ama 70'ten sonra bu Bayern Münih abi affetmez. Yani burada o oyuncular kalitesiyle, yani 3 kere kaleye geliyorlar. 3 tane sen 15 kere kaleye şut çekiyorsun. Bayern Münih 4 tane isabetli şut yapıyor. Bitti.
Hocam Galatasaray'ın Avrupa'da zaten kötü oynadığı maçlar sayılıdır. Biliyorsun ligde kötü oynar ama Avrupa'da daha farklı çıkar sahaya. O yüzden ismi Avrupa
Doğru.
Fatih.
Doğru.
Yani bu Galatasaray Bayern Münih karşısında 70 dakika onları eze eze top oynaması, bir futbol ortaya koyması bizim kendi aramızda hoş bir an olarak kalacak. Ama biz bunu skora yansıtamadığımız sürece biz sadece bunları işte an olarak kendi aramızda, önümüzdeki sene bir daha konuşacağız. Belki Şampiyonlar Ligi kura çekimi, hatırlar mısınız? Böyle böyle oynamıştı Galatasaray. Yani çok üzüldüğümüz bir maç. Bir puan bile alamadık şu maçta.
Ama bir kere taraftarı kutlamak istiyorum bir kez daha. Ya böyle bir seyirci 70. dakikaya kadar herkes ayakta izledi. Hiç susmayan, yani Kane'in çok güzel açıklaması var. Kulaklarımız zarıl patlıyordu neredeyse. O cümleye getirdi. Ama Musiala müthiş bir oyuncu değil mi? Sané çok kaliteli. Bak Sasha Boy'u atağa çıkamadı.
Sen Sané'yi maçlar önce yazdın bana, ama
ben sana yazdım.
Sana da 2-3 kere bayağı bir offside'e falan düştü ama.
Ama bak sıkmadılar ki yani. Onlar o viteste oynadılar. Sané, Musiala ve Kane üçlüsü. Müthiş oyuncular ya. İnanılmaz bir kadro var.
Sasha Boy'dan önemli bir değerlendirme mi hocam?
Sasha Boy'u bu maçta atağa çıkamadı.
Evet.
Neden çıkamadı? Bir kere Tete'ye topu verdi takdirde. Tete zaten topu kaybediyordu. Bu sefer
güvenemedi Tete'ye.
Güvenemedi, bir de şimdi çıkıyorsun. Çıktı diyelim. Sané gelmiyor. Sané de dönmüyor. Sané'yi boş bıraktığın zaman Sané'yi nasıl yakalayacaksın sprintte?
Mümkün değil.
Yani o yüzden hani Sasha Boy'u da oyuna sokamadık. Ama bir kere şunu söyleyeyim, Torreira çok farklı oynadı. İnanılmaz oynadı.
Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor.
Dakika 99 devam ediyor. Ümit hocam, ben de şunu sormak istiyorum. Orta sahaya baktığımız zaman aslında yine taraftarlarımızdan, Galatasaray taraftarlardan daha doğrusu düzeltmem gerekirse, mesajlar geliyor. Orta sahayla alakalı eleştiriler var şu an. Mesela Kaan Ayhan konusunda bir eleştiri var. Katılıyor musun bilmiyorum.
Diye.
Evet evet. Yani. Yani güzel de oynuyordu.
Yani Torreira Kaan Ayhan ikilisi özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok muazzam bir ikili olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle.
Özellikle Kaan Ayhan'ın ayaklarının da iyi kullanması Hem oradan stoperi de kaymaları zaman zaman oyun içinde, o çok önemli. Fakat tabii şunu söylemek lazım. Bu orta sahanın dağılımı aslında orada başlamadı. Orta saha neden dağıldı? Çünkü senin ön hat oyuncular, ofansif oyuncuların artık dönüşleri gerçekleştiremedi. Yani şöyle oldu. Zaha yoruldu, dönemedi.
Evet. Yoruldu.
Kerem yoruldu, dönemedi. Icardi yoruldu, dönemedi. Tete zaten dönemedi. Hı hı. Sonra hamle yaptın, Barış Alper'i sola alıyorsun. Mesela o da yanlış bir hamle. Çünkü Barış Alper hiç solda oynamadı. Hı hı. Ama tabii ne oldu? Bu sefer orta saha yalnız kalmaya başladı. Kenar oyuncular gelmeyince bu sefer Bayern Münih bayağı da 4'e 2, 5'e 2 çıkmaya başladı. Yani çok, çok rahat çıktı. Çok rahat çıkmaya başladı. Ama bu ön hattan kaynaklanan, yani defansı burada suçlamaya gerek yok. Ama dönüşlerimiz ağırlaştı ve dönüşten sonra işte ben ne dedim, artık 60'tan sonra takım temposu düşürmesi gerekiyor. Hoca şu hamleyi yapıyor. Mertens diye bir oyuncuyu oyuna sokuyor. Bana göre doğru bir hamle. Çünkü neden? Tecrübeli. Şimdi çok tempolu bir takım içine sokuyorsun ama Mertens'i neden sokuyorsun? Ben Mertens olsam sağ içinde, geçen sene bunu çok yaptı, bu sene hiç yapmadı, daha göremedim. Mertens sağ içinde bir teknik direktör gibi takımı yönetiyordu. Geçen sene bunu çok yaptı. Bu sene bunları yapmıyor. Ne yapmıyor? İşte Barış Alper'e şuraya git diyordu. Kerem'e şunu yap diyordu.
Sergio Oliveira'ya bir şeyler diyordu.
Yönlendiriyordu. Diyordu ki şimdi sen orada tecrübesin, sen görüyorsun oyun temposu artık Bayern Münih yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Sen orada ne yapacaksın? Abdülkerim, De Sanchez, siz kalıyorsunuz, top çevirin. Ben de gelip top alayım, pas yapayım. Mertens hiç top orta sahadan ya da defanstan top aldığında hiç almadı.
Hayır.
Mertens'in görevi bu aslında. Oyunun temposunu ayarlamak, düşürmek. Kaptanlık yapıyordu geçen
sene. Sergio Oliveira bunu yapabilir miydi? Bu rol üstlenebilir miydi?
Yani ben de onu soracaktım Değer.
Sergio Oliveira bunu yapabilirdi ama bence Sergio Oliveira ile Okan Hoca arasında bir problem olduğunu düşünüyorum yani. Niye? Çünkü bir anda bu hale geldi.
Abi klassa klas, tecrübe ise tecrübe, Şampiyonlar Ligi ise Şampiyonlar Ligi.
Katılıyorum
yani.
Ama Sergio Oliveira, bak Okan Hoca'da biz bazen şunu çözemiyoruz. Benim arkadaşım, çok da seviyorum.
Ya o ayrı konu.
Bir kez arkadaşım. Bir kez daha doğum günü kutlu olsun. Geçen doğum günüydü. Ama dediğim gibi yani şu oyuncularla bir anda bir bağlantı kesiliyor. Nasıl, ne sonunda bir anda bağlantı kesildi.
Şalter kapanıyor bir anda.
Bir anda şalter gidiyor. Şimdi Sergio Oliveira bir anda yok. Yani mesela neden, mesela hamle olarak sence Sergio Oliveira iyi bir hamle değil mi? Bence çok iyi bir
ya
hamle.
Ya öyle de ama bilemiyoruz tabii iç yüzünü. Belki de Okan Hoca'ya bir terbiyesizlik yapmıştır.
İşte
yani.
Onu söylüyorum. Bilmiyoruz hani, belki antrenmanda istediğim verim vermiyordur ya da kapris yapıyordur, surat yapıyordur. Vardır öyle oyunculardır yani.
Var takım içinde. Hani Değer daha iyi bilir. Yani o takımda bütün uçaklarında uçan, Florya'da yaşayan bir adam olarak olur böyle şeyler aile içinde.
İster istemez oluyor tabii böyle şeyler.
Peki yani. Senin Sergio Oliveira ile ilgili bildiğin bir istihbarat var mı Değer?
Var.
Radyo Gol dinleyicileri, sesi açıyoruz.
Sergio Oliveira'nın %100 devre arasında ayrılmak istediğini biliyorum. Öyle söyleyeyim.
Sebep ne abi?
Sebep oynamaması ve yeterli değeri görmemesi. Aynı şekilde birazdan
yeterli değeri görmemesi.
Evet. Şimdi burada oyuna kilo fazlası olan Endombele'nin girip Sergio Oliveira'nın yedekte kalması, geçtiğimiz sezon şampiyonluğun en önemli parçalarından bir tanesi olan Sergio'nun bu sezon yedeğin yedeği konumuna gelmesi, ister istemez bu tarz bir oyuncunun bazı şeyleri düşünmesine sebep oldu. Ve menajerine de bilgi verdiği haberini biliyorum. Yönetime de bilgi gitmiştir gitmemiştir bilmiyorum ama ayrılmak istediğini biliyorum. Herhalde devre arasında bu konuşmalar yapılacak. Aynı şeyi tabii takdir edersiniz ki sizler de malum biliyorsunuz. Nelson için de geçerli. Sözleşmesi olmasına rağmen yedek kalan bir futbolcunun takımdan ayrılmak istemesi çok normal. Ama Sergio Oliveira devre arasında Galatasaray'da olmayabilir. Öyle söyleyeyim. Devre arasından sonra.
Alır mı Fenerbahçe ya da Beşiktaş?
Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam alırım.
Yani Fener alacağını düşünmüyorum ama Beşiktaş olabilir.
Vallahi Beşiktaş olabilir yani.
Çünkü
iş yapar da
Beşiktaş'ın
yani.
Orta sahada zaten sıkıntılar var.
Beşiktaş abi yani Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş stoperlerle oyun kurmaya çalışan bir takım görüntüsü oldu. Yani onu konuşacağız da. Ya Melih Bey diyor, elinizde Beşiktaş Fenerbahçe maçları yoksa radyoya yollayayım diyor. Bak. Sadece Galatasaray maçları çaldınız diyor. Gökserin Bey. Vay. Sen niye böyle yapıyorsun?
Ben perşembeleri buradayım görkem. Biliyorsun değil mi? Ha? Ben perşembeleri hangi maçlar? Avrupa, UEFA ve Konferans Ligi maçları var. Ben burada her geldiğimde çalıyoruz bu Beşiktaş ve Fenerbahçe.
Evet çalınıyor şu anda
yani,
çalıyor.
Hatta ben hiç Galatasaray maçı hiç dinleyemedim.
Tak kulaklığını.
Dinleyeceksin yani. Nefes aldım her
an. Sen bir özlem içimde. Bir havaya girdi Ümit Karan. Bir havaya girdi. Bir hoşuna gitti. Anlatamam size.
En sevdiğim maçtır.
Şu işkenceyi yapmayın bana diyor hocam şimdi. Hocam, Sergio Manu maçındaki geri pası sonrası yenilen golden sonra bir daha oyuna giremedi. Sebep bu olabilir mi diye sormuş Sadullah. Yani Manchester United maçı.
Hata arıyorsa bir sürü oyuncu hata yapıyor. Yani ben onu sebep olarak görmüyorum, öyle düşünmüyorum yani. Çünkü geçen sezon müthiş işler yaptı Galatasaray'da.
An itibariyle Sanchez hariç bütün transferlerin fiyasko olduğunu düşünüyorum. Birkaç skor dışında oyun olarak hepsinden sıfır katkı aldık. Fenerbahçe ise tam tersi. Okan Hoca'nın da her maç yapılan geç değişiklik hatası da nereye kadar bakalım demiş Onur.
Manchester United
Ziyech doğru bir hamle olmadığını düşünüyorum. Neden iyi bir hamle olmadı? Şimdi bir kere Barış sağ kenarda oynuyor değil mi? Barış formda, tamam, sen Barış'ı oyuna atacaksan Ziyech'i atma. Ziyech'i atıyorsun oyuna, Barış'ı sola atıyorsun. Bu sefer Barış'ın da oyun performansını düşünüyorsun. Ziyech sakatlandı, 2 aydır futbol oynamıyor. Bir tane kaleye şut çekti bugüne kadar. Onu da Icardi çevirdi, gol oldu. Onun dışında Ziyech'i göremedik. 2 aylık bir süreçten çıkıyor. O ne kadar çabuk hazır. Ya bir şekilde bizim transferler bir şekilde hazır olamıyor. Ya bir sakatlık oluyor, ya bir kilo problemi oluyor. Ya Endombele oynatıyorsun 2 hafta önce, bu hafta oynayamıyor. Oynatıyorsun, giriyorsun, bakıyorsun. Yani kilolu gözüküyor.
Oyuna
yani,
giremiyor hocam.
Yani
koşamıyor.
Çok enteresan bir şey yani. Biz ya bu beslenmede bir problem var diye düşünüyorum. Yani bu kadar oyuncuları rahat, tamam, Okan Hoca çok ılımlı bir teknik adam, iletişimli bir adam ama arkadaşlar, bu adamlar herhalde bizim yemekleri çok seviyorlar.
Oldukça da zaman geçti değil mi hocam geleli? Yani şu ana kadar fit duruma gelmesi gerekiyor. Milli takım arası da oldu.
10. haftaya gireceğiz. Kaç maç, lig maçı oynandı, kaç yani bu oyuncular bir şekilde niye hazır olamıyor? Yani şimdi diyor ki, o zaman Galatasaray yönetim diyor ki ben acayip bir kadro yaptım. Doğru mu? Burada yönetimi de eleştirmek lazım. Kadro yapıyorsun ama hazır oyuncu sayısı Icardi. Bak oyuncu
hep
yani
hazır.
Transfer olarak dediğin hep hazır, hep hazır. Icardi. Yani inanılır gibi değil. Ya bu oyuncular niye geldi abi? Zaha tamam, topu aldığı zaman iyi, topsuz yok. Bak insanlar buna dikkat etmiyor.
Topsuz oyuna.
Topsuz oyuna hiç bakmıyorlar Zaha'nın. Topsuz oyunda hiç yok. Geri yardıma destek, defansif takım savunması hiç yok. Topu bana ver, kenar oyuncusun, topu alması ve içeri dribling yapması dünyanın en kolay işi. Ama topsuz oyunda da olman lazım. Hiç Zaha ceza sahasının içinde gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Ya sen kenar oyuncusun, sen ceza sahasına mesafeye girmen lazım. Orada artık destek koşusu vermen lazım Icardi'ye. Yani oyuncularımız bir şekilde hazır olmuyor.
Melih Bey merhaba. Fenerbahçe ve Beşiktaşlılar Bayern'in karşısında oynanan oyunun değerini düşürmeye çalışıyorlar. Sonuç yoksa oyunun önemli olmadığını savunuyorlar. Ancak bu oyun bazı şeylerin habercisi. Hatalardan ders alınarak daha isabetli transferlerle Avrupa'da gelecek sezon daha önemli başarılar. Galatasaray doğru yolda demiş Ufuk Sezer. Kimi Fenerbahçeliler de diyor ki ya tamam çok iyi oynadık ama yenildik, niye? Arkadaş yenildiniz diyor mesela. Gürcan öyle bir tweet atmış, Gürcan Bilgiç.
Şöyle bir olay var. Tabii futbolda yenilmek de var. Tabii bunu tartışmıyoruz. Rakibin zaten 30-40 maçtır şampiyonluğa giden, maç kaybetmeyen bir rakipten bahsediyoruz. O ayrı. Ama ders almak çok önemli, biliyor musun Melih? Ya bu oyundan da ders alman lazım. Tamam sen bu oyunu müthiş oynuyorsun ama bir yerde oyunun finalini bitiremedikten sonra sen bu yarın bir gün yine böyle iyi oynarsın, yine gol atamazsan diyecekler ki siz geçen maçtan ders almadınız mı? Sen 65. dakikada 75. dakikada hala atak yapıyorsan olmaz. Sen buradan ne ders alman lazım? Top çevirmek, zamanı oynama, pas trafiğini sağla, takımı dinlendir. Sen hiç takımı dinlendirmedin ki.
Eskişehir'den Ersin sormuş sana.
Icardi 80.
Ümit hocam sen olsan Panenka yapar mıydın penaltıda diye.
Mümkün değil. Yemez. Hayatta yapamam. Bak bu kadar açık konuşuyorum yani.
Yemez derken yani. Paçan yiyor.
sen ki Liverpool'a, Barcelona'ya.
Yok ona.
Yani bak, müthiş goller atmış.
Değer konuş bir abim be.
Söylememen gerekir. Yani senin attığın golleri hiçbir futbol, yani çoğu futbolcu atamamış.
Panenka yapmam diyorum.
Ya Panenka yap. Yani
penaltı atarım.
Yılmaz Şentürk demiş ki Icardi rakipler tarafından daha önceki penaltı tercihlerinin analiz edildiğinin farkında Panenka'yla beklenilmeyeni yapıp şaşırtmayı tercih etti.
Bence bundan Doğru. sonra analiz edilemez Icardi'nin atacağı penaltılar. Çünkü sağa da atıyor, sola da atıyor. Panenka da yapıyor. Tavana da vuruyor.
Bir tane kaçırdı.
Bir noktaya
da iyi cesaretti. Onu söyleyelim. Ama şimdi bak arkadaşlar, şimdi Icardi'nin zorlayacak bir arkasında bir santrafor, bir oyuncu var mı?
Yok.
Şu an Türkiye'nin en formda, en sevilen oyuncu haline geldi mi?
%100. Geldi.
Şimdi bir şey diyeyim, bu kadar rahatlıkla bunu cesaret edebilirsin. Ben bunu nasıl, arkamda 5 tane oyuncu bekliyor benim formayı giymek için. Ben nasıl cesaret edeyim o hareketi? Kaçırsam yakacaklar beni, biliyorsun. Bir de eskiden gazeteler vardı, manşetlerde o Ümit'e bak falan filan şey oynuyor, anladın mı, kafasına göre falan bizi bir yerden vururlardı.
İpe dizerlerdi.
İpe tabii. Hele o gazeteciler biliyorsunuz.
35 maçtır gruplarda kaybetmeyen dünyanın en iyi ilk 3 takımı arasında olan bir takıma bu oyunu oynayıp bu kadar eleştiri yapılan başka ülke olamaz demiş.
Eleştiri Fatih. Yapmıyoruz arkadaşlar. Biz üzülüyoruz. Evet. Üzüntümüzü dile getiriyoruz. Eleştireceğiz tabii. Sen şu oyunu kazanamıyorsan o zaman burada bir hatan var. O zaman verdiğin efora yazık. Yani biz burada Galatasaray'ı övüyoruz zaten. Galatasaray muazzam. Ne dedik? Bayern Münih hiç bir kulüp, hiçbir futbol takımı bu kadar ezmemiştir. Belki tarihinde yoktur bu kadar ezilmiş bir Bayern Münih. Ama sonuç, futbol sonuç odaklı bir oyundur. Sen bu oyunu, skoru yakalamak zorundasın. Sen yakaladığın pozisyon boş kale. Ya da kaleci önüne bırakıyor Kerem'in. Dokunsa gol olacak bir pozisyondan bahsediyoruz. Yani biz üçüncü pozisyon, aşırtma yapmasa, Tete'ye çıkarsa, Tete boş kaleye topu gol atacak. Yani o kadar pozisyonlara yazık oldu. Üzülüyoruz.
Davinson Sanchez'in tek hatası. Bak şu adamı kaçırdı. Sasha Boy ilk defa çıktı.
Bak bak. Şimdi asıl pozisyon, bak şimdi biz buradan özetini izleyebiliyoruz tabi. Burada bak ne güzel. Tek
3 oldu.
Tek vuruşa. Evet.
Abi basit oynadılar. Bayern evet. Münih çok basit oynadı.
Beklerin artık oyundan düştüğü anda Bayern Münih oynamaya başladı. Bayern Münih evet, seyirci baskısını bir şaşkınlıkla izledi. Bak bir şey söyleyeyim, Bayern Münih Allianz Arena müthiş bir stattır. Seyircisi de iyidir ama buradaki ambiyansı belki nerede hiç yaşamamışlardır. Yani her iki yıl.
Hocam Icardi'nin bu sakatlığına ne diyorsun? Sen hiç böyle bir sakatlık yaşadın mı?
Harry Kane Old Trafford'ları, Wembley'leri her yeri görmüştür.
Görmüş, neler söylüyor.
Ama
söyledi.
Bunu görmedi yani. Düşün. Ve Harry Kane bunu söylüyor arkadaşlar.
Icardi'nin sakatlığı sen de yaşadığın bir sıkıntı mı? Sende de oldu mu böyle bir şey? Ne kadar şimdi, zamanda geçer? Nedir?
Şimdi bu darbe yönelik bir sakatlığı olduğu için tedavisi çok kolay geçebilir. Ama tabii aşil tendonuna yakın bir bölgeden bahsediyoruz. Oraya tendinit diye bir olay var, bir sakatlık var. O çok tehlikeli bir sakat. Bezelye gibi küçücük bir top orada bir yer yapıyor. O aşili her seferinde zorluyor. O oynamayı zorlandırıyor. Ama dediğim gibi tam sakatlığın konumu ve yerini bilmediğim için.
Değer sende var mı bilgi? Icardi'nin sakatlığı ile ilgili.
Ben Icardi'nin bu maçta oynayacağını söylemiştim. Hocam da oynayamayabilir dedi. Ama ben oynayacağını söyledim. Bu önümüzdeki Rize maçında ağrıları devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Ama öğreniriz. Zorlanacağını tahmin etmiyorum.
Rize'de oynar mı yani?
Rize'de oynar ama en ufak bir ağrı hissettiğinde hemen kenara gelecektir. Çok fazla zorlamayacaktır tahmin ediyorum.
Ben artık Icardi'nin zaman zaman da dinlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütün yükü, şimdi herkes ne konuşuyor?
Tanju abi de onu demiş. Icardi'ye bir şey olsa ne yapacak Okan Hoca demiş.
Bakan mı var abi?
Var mı? Var mı?
Var.
Var.
Bakan bu.
Güven veriyor mu?
Oğlum bakan bu kadar, ben o zaman at oyunu ne olacak? Hayır tabii çocuk. Yani hayır, şu görmek lazım. Tabii çocuğa da bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama Icardi bir kere dinlendirmen lazım zaman zaman. Çünkü şimdi ne diyoruz? Fenerbahçe'de birçok oyuncu gol atabiliyor değil mi? Hı hı. Ama bizde bir tek Icardi'den gol umut. Bak Torreira muazzam bir oyuncu. İki tane kaleye şut çekti. Bak isabet yok. İkisi de biraz isabetli olsa ikisinden bir tanesi gol. Çünkü iyi yere düşündü ama kaleyi tutturacaksın. Önemli olan bu.
Bu orta sahalarda Felipe Melo Selçuk ikilisinin olduğu, birlikte oynadığı sezon hatırlarsınız, çok maçlarında anlattınız. O sezon 20 gole imza atmıştı. Felipe Melo kariyer rekoru kırmıştı zaten 12 golle. Selçuk 8 gol atmıştı. Torreira evet bu pozisyonlara giriyor, seviyor, baskıyı yapıyor. Fırsatçı da bir oyuncu ama gol vuruşlarında, son vuruşlarında maalesef bu kadar etkili olamıyor.
Dakika 99 devam ediyor.
Evet, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da konuşmaya başlayalım. Ümit Hocam, Talişka'yı mı tercih edersin, Şimanski'yi mi?
Bu çok zor bir soru oldu. Ama Talişka'yı tercih ederim.
Lütfen.
Talişka'yı tercih edersin.
Evet, ama Şimanski'yi çok beğendim de söylemek.
Peki telefonda kim var biliyor musun?
Saffet abi mi?
Ona soralım mı Saffet Hoca'ya?
Saffet abime sorabiliriz.
Saffet Akyüz. Eski milli futbolcumuz, bir ara Galatasaray'ın 19 yaş altı milli takımını çalıştırdı. Hasan Şaş'la Ümit Davala ile birlikte yardımcı antrenörlükler. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri şu an telefon attığımızda. Saffet Hocam, sevgiler, nasılsın?
Teşekkür ederim, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
Merhaba hocam, sesini duyduk valla, özlemişiz Saffet Akyüz'ü. Bak, Ümit Hocam'a sorulan soruyu sana sorayım canım hocam. Talişka'yı mı tercih edersin, Şimanski'yi mi?
Ben Talisca'yı tercih ederim.
Neden hocam?
Çünkü Talisca çok daha farklı özellikleri var. Mesela sınır tanımaz bir mesafeden topa vurma özelliği var. Hı. Sanki Şimanski daha ceza alan içinde üretkenliği var ama Talisca daha uzaktan da etki, kafa vurabiliyor. Şut özelliği var, kendi başına gol atabiliyor. Pozisyonun gerisinde asist özelliği var. Ben bir antrenör olarak eğer alacaksam ofansif tarafta Talisca ayılam ama Şimanski de belki daha takım oyununda daha iyidir ama bence Talisca.
Pekala, Değer Okşar ve Ümit Karan'la birlikteyiz. Tabii, dakika Saffet 99 abi. Saffet Akyüz telefon attığımızda.
Türkiye Profesyonel Futbol Derneği'nin başkanımız aynı zamanda.
Hakan bıraktı, Saffet Hocam evet, oldu şimdi.
Başkanımız, artık başkan diyoruz.
Sayın ona. Başkan.
Çok önemli evet, işler yapıyor.
Ben de hatırlatacaktım yani en azından bir sıfatımız daha var çünkü şu anki mevcut futbol sonrasında belki de işte bizlerin de sosyal medyayı veya basını kullanarak veya radyoları kullanarak futbolcuların yaşamış oldukları futbol sonrasındaki sorunlarla ilgileniyoruz ve Türkiye'de ve dünyanın her yerinde genç yaşta para kazanan tüm oyuncuların futbol sonrasında büyük sıkıntılar yaşıyor. Gerek maddi, gerek psikolojik, gerek manevi, gerek ailevi.
Saffet yani Hocam bunları... bu konuda destek istiyorsan Radyo Gol emrinde.
Şöyle söyleyeyim, mutlaka destek istiyoruz çünkü bizler dernek olarak şu an bir proje hazırlıyoruz. Hı. Federasyonla görüşmemiz var. Yani oyuncular içerideyken işin yani dışarı çıkmamışken nasıl değerli kılabiliriz, nasıl kalıcı özellikler barındırabiliriz ve futbol sonrasında kendini koruyan, sosyal hayatta başarılı ve vakıflar kuran. Bugün bakın dünyada baktığımızda tüm futbolcuların vakıfları var. Türkiye'de maalesef futbolcular kendi sorunlarından topluma çok fazla yarar yatır böyle vakıf kuramıyorlar. Bunun da sebepleri var. İşte çocuklarımızı sadece futbolcu olarak değil, iyi bir birey olarak, eğitimli insanlar olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Futbol, özellikle futbol için söylüyorum. Çünkü futbolla okul bir arada gitmesi çok zor. Devletin de bununla beraber hareket ederek yani sporcularımızı hayatın içinde başarılı insanlar kılma, sadece futbolcu olarak kalmamaları gerekiyor.
Tabii. Hocam bununla ilgili ayrı programlar yaparız ama şu an Avrupa heyecanı, herkes onu konuşuyor. Öncelikle Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında etkili futbolu ama sonuçta gelen mağlubiyetle ilgili Saffet Hoca'nın görüşleri.
Ben şöyle söyleyeyim, tabii ki gruplar çekildiğinde işte iki tane B takımla Galatasaray'ın mücadelesinde biraz tabii ki gerçekçi olmak gerekiyordu. Fakat United'ı seyrettiğimde United takımı etkili oyuncular olmasına rağmen bütünlüğü olmayan bir takımdı ama Bayern bence tabii ki biz hep gurur diyoruz ama eğer Avrupa'da yer almak istiyorsak 60 dakika değil 90 dakika mücadele etmemiz gerekiyor ama ilk 60 dakikalık mücadelede birazcık pozisyonları iyi kullanan bir Galatasaray olsaydı belki de gruptan çıkmayı garantileyecekti ama gerçekten Bayern Münih takımı da etkili oyuncular var. İşte bir Fransa bir takım kanat oyuncusu var. Manesi yani çok etkili oyuncuları vardı. Galatasaray çok belli bir yere kadar çok sıkı durdu ama maalesef güçlü takımlar oyunu 90 dakika oynayan taviz vermeden bir Bayern vardı. Biraz da şanslıydı diyelim ama gerçekten Galatasaray izlemesi güzel Avrupa'ya yakışır bir takım olarak mücadele ettiğini de görüyoruz.
Şimdi Saffet abi de biliyorsun iyi bir santrafordu.
Hep çamurlar içinde böyle mücadelesi falan geliyor aklıma.
Biraz kalçası genişti biliyorsun. Kısa boylu kalça ve çok çabuk bir santrafordu. Gençleri hatırlatmak
box için. Box koyuyordu.
Tabii tabii. Ama tabii benim gol vuruşlarım yoktu onda. O ayrı tartışmaya gerek.
Bak bak hocam salladı. Hocam salladı sana.
Yo estağfurullah. Ümit Karan'la beraber de biz Ankara Spor'da aynen. Da bir yıl beraber oynadık. gerçekten yani her yerinden gol atabilen Ümit Karan özellikleri bende olsaydı parayla satın almazdım. Ama tabii ki herkes farklı özellikle var. Ümit Karan gol noktalarında, ceza alanında müthiş bir oyuncuydu.
Şanslıydı be hocam, o kadar da iyi değildi. Fazla da abartmayalım.
Yani ben genelde insanlarla diyalog kurduğumda şöyle diyorlar. Evet. Ya işte biraz şansım olsa ben de olurdum. Öyle bir şey yok. Her hafta oynanan bir maçta şans çok şey olmaz, kalıcı olmaz. Kalıcı olmak için özellik gerektirir. O yüzden Ümit Karan'da da bu özellikler vardı.
Hocam bence. Kerem'le ilgili konuştuk da Ümit Karan'la. Senin de fikirlerini merak ediyorum. Bu kadar ünlü bir başka golcü şu an programımızda katkı veriyor. Saffet Akyüz Kerem'le kahve içse, Kerem de sana dese ki hocam benim eksiklerim ne? Sen ne dersin hocam?
Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bak, bir şeyin olgunlaşması gereken...
Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu pardon.
Evet. Yani 3 yıllık süreçte inanılmaz bir seviyeye ulaşmış bir oyuncudan bahsedeceğim.
Evet.
3 yıl önce bu çocuk 2B'de oynayan bir oyuncuydu. Şimdi bu Galatasaray'dan geçen seneki şampiyonlukta en önemli etkiyi yaratmış bir oyuncu. Ben bu konuda yani Kerem'e destek olmak amacıyla birkaç tane de yayında da konuştum. Yani bu çocuk benim çocuğum olsaydı veyahut da o eleştiren insan çocuğu olsaydı ne düşünürdü? Bu kadar başarılı bir oyuncu bu kadar eleştirmek, yabancıya bu kadar hayranlık duymak ben şaşkınlıkla karşılıyorum. Kerem Aktürkoğlu bence yani bir kanat oyuncusu olarak tek eksiği süratte devamlılığı olmadığı için belli bir mesafeye kadar oyunu yani bir 25 metrede iyi, ondan sonraki eksikliği var ama üretken, yaratıcı ve en ofansif bölgede oynuyor. Yani riskin en önemli olduğu bölgede oynadığı için top kayıpları ve tercihleriyle hatalar yapıyor. Bunun da sıkıntısını yaşıyor ama baktığımız zaman oyun içinde niye TT ile diğer Zaha'ya bu kadar eleştirmiyoruz da sürekli Kerem'e bir eleştiri. Yani geçen ben canlı bir şey maçı, eleme maçında, Molde maçındaydım. Bir pas verdi, bir hatalı pas verdi. Hemen seyirci homurdanıyor. Yani Türk seyircisinden bu batı yabancı hayranlığını bırakmaları gerekiyor gerçekten yani. Bu çocuk elinden gelen, bir de şunu düşünmeniz lazım, düşünmesi lazım insanların. Biz halı sahada bile oynarken kavga çıkıyor. Birbirimizi eleştiriyoruz, kavga ediyoruz. Bir orada bile en iyisini yapmaya çalışırken bu oyuncu şunu bilmesi lazım. Sahaya çıkan her oyuncu ve Galatasaray'da oynayan oyuncular en iyisini yapmak, bu kadar yapabiliyor. Bunu da saygıyla karşılamak lazım. Ha, bir laubalilik yapıyorsa, geri koşmuyorsa, mücadele etmiyorsa o zaman eleştirebiliriz ama böyle bir durum yok.
Peki. Saffet hocam, renk attınız.
Şunu söylüyorum abi, ben geleceğim. Heh. Şimdi çok güzel, önemli bir sağlık merkezi kurdular. Ben de oraya zaman zaman tedaviye gidiyorum. Hı. Oraya artık özellikle futbolu bırakmış. Bıraktıktan sonra biz halı sahada maç yapıyoruz. Herhalde kendimiz sakatlayabiliriz.
Veteranlar.
O geleceğim abi. Güzel işler yapıyorsun abi. Mutlaka seni burada da ağırlamak isteriz.
Başımızın üstünde yeri var hocamın.
Milli takım aralarda. Evet. Şimdi bugün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları var. Onları da konuşacağız da mutlaka seni burada da görmek isteriz abicim.
Ümitçiğim bekliyorum. Bizim de bu sizin aracınızda şunu söyleyeyim. Derneğimiz futbol sonrası için oyuncuların yaşadığı sıkıntılarla ilgili olarak Ataköy'de bir fizik tedavi merkezi açtık. Burada da oyuncuların sıkıntı, aktif sporcuların ve futbol bırakmış oyunculara destek oluyoruz. Bu anlamda da sizin aracınıza bunu iletmiş olalım.
Peki Saffet hocam. Saffet Akyüz bizlerle birlikteydi hocam. Çok teşekkürler, saygılar sunuyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Size de tekrar iyi yayınlar diliyorum. Ümit hocam, görüşmek üzere.
Teşekkürler. Tamam. Evet, gelelim yavaş yavaş bu akşama. Bu akşamki karşılaşmalarla ilgili hem Değer hem Ümit hocam neler söylerler?
Saat başı yok mu?
Saat başı istiyor musun? 6 dakika önce vereyim mi saat başını?
İki önemli gelişme var. Onları paylaşayım.
İki önemli gelişme Değer'den.
Konyaspor teknik direktör Dirk Kuyt'la anlaştı. Ve tabii ki Yılmaz Hoca'nın yeni takımını.
Menemen. Ya onun soğandı mı, soğansız mı?
Onun teydi. Ya Yılmaz Hocam hala bırakmayacak. Israrla bir takım arıyor ama.
Gençlere iş yok diyor.
Gençlere iş vermeyecekler.
Palaz da İskenderun'a gitti değil mi? Evet, Koray evet. Hocam.
İskenderun'a gitti.
Ama yani... ben şeye şaşırdım. Menemen'e şaşırdım yani Yılmaz abiye.
Ben yok, şimdi okudum, gerçek mi değil mi onu da yani teyit alamadım, aradım Yılmaz Hoca'yı, herhalde görüşme o ara tazminat yapıyor.
Kritik golcü Fenerbahçe ne yapar bu akşam demiş. Hakan
Fenerbahçe bu ara zaten 15 dakika top oynuyor, yetiyor zaten yani, yapacak bir şey yok.
15 dakikada gardını düşürüyor mu rakibinin
yani şu an?
Ama bugün herhalde az kadro çıkmayacak.
Az kadro derken zaten iki tane kadrosu var.
Bir İkisi o... de az diyorsun.
Yani... Ya Batshuayi oynayabilir, Kent oynayabilir.
O, o, kadro, aynı kadro, o kadroyu bozmaz herhalde ya.
Mert Hakan sakatlığı var. Ceko'ları...
Kalede İrfan Can bekleniyor. Ben sana olası kadroyu vereyim.
Tamam, doğru karar.
Savunma kurgusu Osterwolde, Ciku, Bekao, Osayi. Önlerinde Fred, Crespo, Zaitz. Solda Tadic, sağda Rank, kanatlarda Rankent ve Tadic. Uçta Batshuayi.
Bu ara bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'de herkesi konuşuyoruz ama aslında konuşulması gereken bir oyuncu var. O da Osayi Samuel.
Nasıl döndü değil mi İsmail Hoca'yla?
Ben bir şey söyleyeyim mi bak. Yani bana göre şu an Fenerbahçe'de en formda oyuncu. Şimanski'den beraber en formda iki oyuncular beraber. Yani Ferdi tabii zaten formda bir oyuncu ama Osayi Samuel'in yaptığı hem ofansif hem defansif anlamda Sasha Boye'ye yaklaşmaya başladı. O tarz bir oyunu sergilemeye başladı. Bu çok önemli bir kazanç oldu Fenerbahçe için. Bunu çok az konuşuyor insanlar. Ama Osayi Samuel için ayrı bir parantez açmak gerekiyor.
Fenerbahçe'nin bu seneki transfer politikası müthiş. Yani %100'e yakın bir başarı. Bilirsiniz takımlarda transferler yapılınca 10'da 7, 10'da 8 olunca çok büyük transfer. İki tanesi hani idare eder çıkar ama her futbolcu mu katkı sağlar Fenerbahçe? Her futbolcu mu bu kadar iyi çıkar ve İsmail Hoca'yı da tebrik etmek gerekiyor. Maçla ilgili de hocam çok özür dilerim. Ludogorets Bulgaristan Ligi'nin orta sıra takımlarından bir tanesi. Kadıköy'de bir kalabalık olacaktır. Tahmin ediyorum yarım saat sonra şey yapar. Fenerbahçe öyle hafta sonu lig maçını düşünür. Öyle tahmin ediyorum.
İlk 30 dakikada.
İlk 30 dakikada ben tahmin ediyorum Fenerbahçe işi bitir.
Burada tabii şunu söylemek lazım. Bu Ferdi'nin ve Osayi Samuel'in çok iyi oynamasının başka bir sebebi var. Çünkü İrfan Can çok formda ve Tadic.
Dalia diyecek bu akşam oynarsa. 100. maç. İrfan Can.
Fenerbahçe'de mi?
Hmm, kahveci.
Hayırlı olsun kardeşimize. Nice 100 maçlara daha yani biz yani ben 100 maç oynamış.
Peki ne oldu da kanatlar böyle havalandı, hareketlendi Fenerbahçe'de İsmail Hoca mı?
Bir kere fiziksel olarak oyuncular iyi hazırlanmış. Tadic zaten formda geldi. Hı. Zaten geçen sezonda iyi bir sezon yaşadı. İyi formda bir oyuncu geldi. Tadic'in en büyük özelliği top korumak, top tutmak, topu saklamak. Ya bu bir futbol takımının en olduğu ihtiyaç. Biz ne diyoruz? Santrafor top saklasın diyoruz değil mi? Ceko da iyi top saklıyor. Şimdi bu ön hatlardaki oyuncular iyi top sakladığı zaman arkadaki oyuncular, orta saha oyuncuların ve kebek oyuncuların oyuna çıkmasını çok daha kolaylaştırıyor. O yüzden Fenerbahçe'nin bu çıkışı, bu o iyi oyunu sergiliyor. Sen Tadic'le İrfan Can'ı şu an çıkart oraya. Hani o daha böyle top kaybı yapan oyuncular olsa. Mesela Tete niye bu eleştiriyoruz? Çünkü çok top kaybetti. Tete istatistiklerine baktın mı? Kaç tane top kaybı? 24 tane top kaybı yapmış. 24'ten fazla belki de bilmiyorum. Ya bu çok büyük bir oran. Bu ne demek? 24 top kaybı 24 tane rakip atağı demek.
Kontra atak.
Kontra atak demek yani. Bu ama Tadic hiç top kaybetti. Çok nadir top kaybediyor. İrfan Can da bu ara fantastik işlerine girmemeye çalışıyor. Çok basit oyunu. İrfan Can zaten en büyük kazancı oldu. Basit oynamaya çalıştı. Ve rekabet oluştu kenarda. Rekabetine ben varım dedi. Cevabını da sahada verdiğini düşünüyorum.
Fenerbahçe hücum organizasyonlarının bütün seçeneklerini kullanıyor. Ceza sahasına orta, diagonal pasla, ceza sahasına giriş, kısa paslar, ceza sahası dışından vuruşlar, serbest vuruşlar. Yani her şeyi kullanıyor. Bunda da başarılı oluyor. Yo, o ileri dörtlüyü çok iyi kurdu ve çok iyi kurguluyor İsmail Hoca. Tebrik ederim. Tabii parantez açacağım oyunculardan bir tanesi. Son 3 senedir Ferdi Kadıoğlu hem milli takımımızın hem de Fenerbahçe'nin çok önemli futbolcusu. Yaşı gereğiyle önümüzdeki senede Arda gibi ben de onun çok önemli transfer yapacağını ve ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğini düşünüyorum açıkçası.
Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor.
Tüylerim diken diken oldu Meli abi.
Berk'in kalemine sesi aç, podu aç.
Senin sesini açayım biraz. Ha, tamam.
Berk'in kalemine sağlık. Çok güzel bir metin daha yazmış. Sağ olsun Berk Sayar kardeşimiz. Meli abi, Panenka penaltısına Almanlar uyuz oluyorlar. 1972'de Panenka isimli Çek futbolcu ilk defa o zaman kullanmıştı ve Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Onun için Panenka penaltısı Almanların hoşlanmadığı bir vuruş. Bence Icardi bunu bilerek attı. Icardi 72'lere falan Mehmet oralara kadar bakmış mıdır ha hocam?
Vallahi bilmiyorum. Ben bile ilk kez yani tabii Çek olduğunu biliyoruz da Almanya'ya karşı attığını hatırlamak bile zor yani. Daha doğmamıştım.
Volkan Bayarslan'ın yönettiği son 22 maçın 14'ünde Fenerbahçe'nin maçı olması ve hepsini Fener'in kazanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Okumazsın tabii Melih abi, işine gelmiyor. Okudum şimdi Ömer, ne oldu? Ne oldu Ömer'im, canım kardeşim? Volkan Bayarslan abi, hangi hakemden konuşalım ki ya? Ya değer.
Kadir Sağlam'ı mı konuşalım?
Ha? Hangisini konuşacaksın abi?
Fenerbahçe'nin maç kazanması bu bir istatistik değildir ki. Yani maç kaybetmesi ya da puan kaybetmesi bir hakemle bir haberdir aynı zamanda. Tabii Fenerbahçe kazanacak.
Bundan sonra Beşiktaşlar, Fenerbahçeliler radyo gol dinlemesine gerek kalmayacak. Çünkü burası Radyo Galatasaray.
Allah Allah.
Değer çık şuradan ya. Allah'ını seviyorsan. Görkem 3 tane Galatasaraylı, ne işiniz var burada ya?
Bir dakika. Bir
telefon mu var?
Abdur abi, Apo abi çıkmıyor mu burada cuma günleri?
Çıkıyor.
Sinan abi.
Aa, bir dakika, senin hemşerin de başlıyor bizde. Bircan.
Bircan Bali.
Bütün Adana burada.
Duygu'yla beraber.
Bütün Adana burada Duygu Hanım'la.
Biz her yer Adana. This is Adana.
Siz patron Adanalı. Biz
güneşe ateş ediyoruz.
Tabii. Vay arkadaş, güneşe ateş eden ülke ya Adana ya. Evet, telefonumuz mu var Görkem?
Telefonumuz var, 11-14.
11-14 kimindir evet. Acaba? Efendim hoş geldiniz. 11-14.
Alo.
Alo.
Merhabalar, tanıyalım efendim. Alo. Sizi.
Sesim geliyor mu acaba?
Geliyor, buyurun, tanıyalım sizi.
Dedim ki ben İsmail, İstanbul'dan alıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım.
İsmail Bey, buyurun efendim, hoş geldiniz.
Ben öncelikle Fenerbahçe'nize bu akşam başarılar diliyorum. Hı hı. Sizden bir ricam olacak. Hı. Radyo Gol kurulduğundan beri ben sizi dinleyicinizdim, severek dinliyorum ama bir eleştirim olacak, küçük bir eleştirim.
Buyurun, buyurun, buyurun, çok değerli bizim için.
Şimdi biz bu hatlarla ilgili eleştirim olacak. Şimdi biz arıyoruz ya sizi. Hı. 11'e tuşlayın diyorsunuz. Biz oraya 100 tane kişi bağlıyorlar. Hani mesela sırayla seçiyoruz diyorlar ama ben 50 dakika, 1 saat bekliyoruz, bağlanamıyoruz. Yani mümkünse sizden orayı hattı 3 tane at açın oradan. 3 kişi, 3'er kişi alın. Böylece biz beklememiş oluruz. Ben bunu belirtmek için aradım. Yani çok seviyorum sizi. Mesela Apo abinin programına 2 aydır bağlanamıyorum ben. Ben haberçil oldum halde. Galatasaraylar bağlanıyor.
Bizde tam tersi oluyor. Fenerler Galatasaray'a bağlanıyor. Galatasaray'a bağlanıyor.
Yani, İsmail
yani
Bey.
Ben bunu belirtmek istedim yani.
Peki size. Peki. Akşam ne olur? Fenerbahçe ne yapar? 18-18 olur mu?
İnşallah olur yani. Bence yedek rotasyonlu kadroyla çıkacak İsmail Kartal. Hı hı. Yani Osterwold'e Ümit Hocam da sorayım yani. Bence bu sol beklerinden daha iyi, Galatasaray'ın aldığı sol bekten daha iyi.
Angelinho'dan.
En son bağlandı.
Peki tabii, soralım hocama. İsmail dur. Osterwold mi, Angelinho mu hocam?
Yani şimdi Osterwold bu sene biraz iyi oynamaya başladı. Geçen sene aynı şekilde Osterwold'i eleştiriyorduk burada. Doğru bir transfer olmadığını. Angelinho tabii çok önemli bir oyuncu. Almanya'da gösterdiği performansla biz bekledik. Ama bu performansa yakın bir performans göstermedi. Yoksa kıyas olarak isim
şu anki olarak formuyla demek isterim. Yani. Şu anki yani formuyla daha iyi bence.
Yani şu anki formuyla bence bu sizin kadroya bence hala ilk 11 oyuncusu değil. Çünkü orada Ferdi ile Osayel Samuel var. Yani yine de iyi bir yedek olduğunu söylüyorum.
Tabii onlar bambaşka bir şey yani. Tabii doğru söylüyorsun. Onlar bambaşka bir oyuncu. Zaten o giderse yani takımın yarısı gitmiş olur yani Ferdi. Olsun. Osayel Samuel olsun.
Gidecek,
çok
maça gidecek misin
ama
peki?
Dediğim gibi. Maça gidemiyorum yani, çalışıyorum şu anda.
Tamam o zaman.
Peki, peki İsmail, çok teşekkür ederiz.
Fenerbahçe'yle. Lütfen Melih Bey bu dediklerimi kayla alırsanız. Çünkü biz bağlanamıyoruz yani, arkadaşlarım
İsmail Bey, not aldım ama yani bir yandan da gurur duyuyorum. Bu kadar çok insanın bir anda bağlanmaya çalışmasından dolayı, bu etkileşimden dolayı da aynı zamanda gurur duyuyorum ama
bağlanır onlar. İnanın yani.
Biz çünkü buna nasıl bir çözüm üretebileceğimizi teknik arkadaşlarla toplanacağız. Bunun sözünü veriyorum size. Çok teşekkürler.
Çünkü eskiden düşüren bağlanıyordu, hatırlarsanız. Düşüren bağlanıyordu. Öyle daha iyi bence.
Peki, bir de onu
düşürsün, deneriz. Uğraksın, düşürsün yani en azından.
Peki.
Kolay gelsin. Hayırlı.
Sağ ol. Ümit Karan hocamın oyunculuk zamanında en çok çekindiği hakem kimdi? Düşsem çalmaz dediği. Tamer sormuş.
Bünyamin hoca.
Bünyamin. Hiçbir polis şey ya. Hiçbir Bünyamin
şey
abi.
Hiçbir şey çalmıyordu ya.
Bünyamin hocam polis ya.
Ayağımı kırmaları lazım anca çalacaktı. Fırat hocayla da çok anımız var. Fırat hoca da keyifli maçlarımız oldu yani Fırat hocayla.
Yaş günüydü çarşamba günü.
Evet, bir kez daha ben kutlayamadım. Mutlu yıllar diliyorum Fırat hocamıza. Biliyorsun bir karizması vardı o sahada. O mu yakışıklı ben mi yakışıklı tartışmasını da yapıyorduk.
Ama yani. Var ya Bünyamin Hoca harbiden size bakışlarıyla fırça atardı.
Öf inanamazsın.
Serdar Hoca gibi o da.
Ama şeyi çok severdim Mustafa Çulcu'yu.
Niye?
Attığım zaman veriyordu.
Eski MHK başkanı Mustafa abi. Pekala telefonumuz var. Alo.
4565 son 4 rakamı.
4565 hoş geldiniz.
Alo.
Alo.
Tanıyalım efendim.
Sesim geliyor değil mi?
Geliyor 4565 buyurun.
Evet.
Hoş geldiniz.
Özcan ben Melih abi hoş bulduk. İyisiniz sesinizden anladığım kadarıyla.
Allah'a şükür buyur Özcan'cığım.
Ya ben Fenerbahçeliyim ama ya Galatasaray'la harbiden ne kadar gurur duysak az. Yani herkes tabii iki taraftan da bakıyor gerçi hem oyun anlamında hem skor anlamında ama oynadığınız takım Bayern Münih. Ama tabii bir yandan diğer kesime de hak veriyorum. Yani böyle güzel bir futbola galibiyet yakışırdı. Daha çok yakışırdı. Sadece oynadığımız oyundan keyif almaz. Skorun da vermiş olduğu coşkuyu yaşardık diye düşünüyorum ama kısmet değilmiş diyerek kendimizi avutalım. Yani öyle diyelim. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Hı hı. Ama Okan Hoca'nın da tercihleri yani takım yorulmaya başladı. Ben zaten 55. dakikadan sonra biraz hissettim. Yani izlerken dedim ki yani orta saha önemli, yani günümüz futbolunun önemli olan orta saha. Ümit Hocam tabii futbol oynamış. Biz ona futbol öğretecek halimiz yok. Daha iyi bilir ama o nasıl izledi onu da merak ediyorum ve soracağım da akabinde. Yani orta sahayı daha güçlendirip Tete ve olmayan Zaha, yani bana göre ikisi biraz aksadı gibi. Bunları değiş tokuş ederek oyunu tutabilir miydi diye Ümit Karan'a soracağım. Bir de
dur Özcan dur tek tek gidelim Özcan bir saniye çok özür diliyorum hocam Özcan'ın sorusu.
Tabii biz bunu zaten programın başında söyledik yani oyunu tutmak gerekiyordu işte Mertens neden oyuna girdi orada topu pas trafiğini sağlamak oyunun temposunu düşürmek biz zaten bunu bahsettik ve ofansif oyuncular işte ön hattaki oyuncuların zaten oyundan düşmesi bir sefer orta sahanın yükünü ikiye 3'e kadar çıkarttı ve oyuncular yorulmaya başladı. Orta sahadaki oyuncular Torreira da artık baktım 85'te artık dili çıkmaya başladı çocuğun yani. Hı hı. Yani yoruldu yani gerçekten her yere bas önde bas ön hücum baskısı orta saha alan baskısı yaptılar ama bir yere kadar bu kadar baskı yaparsın çünkü Bayern Münih çok farklı bir takım olduğu için 3 pasta bir anda hücuma çıktılar zaten.
Peki Özcan ikinci soru.
Ben 5 dakika önce açtığım için kusura bakmayın
yok,
orayı dinleyemedim.
Sıkıntı yok bizim için tekrar önemli. Ha. Futbolda tekrar ha. Çok önemli zaten. Tekrar yaptığın zaman evet. Kazanıyorsun.
Evet Ümit Hocam teşekkür ederim verdiğiniz cevap için.
Bir kere sana da teşekkür etmek için Fenerbahçeli olarak bu yorumu yapman Galatasaray'ı kutlaman.
Ne kadar kıymetli değil mi?
Çok önemli bizim için hakikaten yani futbolun ne kadar güzel yerlere gidebileceğini. Yani Manchester United'ı kazandığın zaman da Türkiye olarak hepimiz çok mutlu olduk. Ayrı bir gurur yaşadık. Yani biz tabii biz de burada Fenerbahçe Beşiktaş'a bugünkü maçta çok önemli başarı diliyorsa Beşiktaş'ın işi daha zor ama Fener mutlaka kazanacak.
Onu da konuşacağız. İkinci sorun Özcan.
İkinci sorum sana Melih abi benim.
Sor abi.
Ha sor. Melih soru sorun Allah aşkına.
Ya ben bu zamana kadar kendisini televizyonlarda farklı zamanlarda izliyorum. Açıkçası kızıyorum. Hala da kızıyorum.
Ne güzel. Ne kızıyorsun?
Size değil. İsim vermedim henüz kızdığım kişinin de. Yani
ben üstüme alındım biraz, peki.
Yok sizinle alakalı değil. Ama siz bu sektörün benden çok daha içinde olduğunuz için daha yakinen tanıdığınızı düşünerek soracağım bu soruyu size. Ya Kemal Belgin nasıl biridir?
Kim?
Kemal Belgin.
Derin bir ah çektiniz. Ben duydum onu.
Ya Kemal abi artık karıştırıyor. Yani Kemal abi tabii ki çok saygı gösterdiğim bir abimizdir ama yani şöyle söyleyeyim sana. Kendi kanalının A-Spor'un yayınladığı bir maçta A-Spor'un yayınında bize salladı. Yayıncı kuruluş bunu nasıl göstermiyor? Maçı yayınlayan ben değilim. Maçı yayınlayan A-Spor'du o zaman. Yani bunu bile karıştırmıştı.
Biliyorum. O konuyu da biliyorum.
Daha sonra Kemal abiye ben aramıştım. Abicim dedim yani bizim dahlimiz yok. Biz yayıncı sizsiniz yani biz yayınlamadık işte. Neymiş Ümit Karan'a yapılan o faali göstermemişiz. Yani olabilir A-Spor'da da böyle hatalar olabilir. Bizde de oluyordu. Yani yayın bu abi canlı yayında böyle şeyler olur. Kemal abinin bu anısıyla herhalde cevap vermiş oldum.
Kemal abiyle ilgili ben de müsaadenizle
lütfen
canımı anlatayım. Tabii yıllar önce beraber program yaptık Kemal abiyle. Cumartesi günleri yine bir tarihle alakalı bir güzel bir program yaptık. Kemal abi çok önemli bir tarih öncelikle. Hatta ufak bir anım vardı. Eskiden biliyorsunuz takım elbiseyle yayına çıktığımız zaman yaz günlerinde ben şort giyiyordum.
Yapardık
onu. Yani işte masanın altında o gözükmüyor. Bir daha dedi benimle böyle yayına çıkma dedi. Vallahi kameraya söylerim seni çeker dedi. Benimle takım elbisenin üstünü giymişsin altını niye giymiyorsun dedi. Çok eğlenirdik. Ama ellerinden öpüyorum. Öyle söyleyeyim.
Evet büyüğümüzdür.
Melih abi hatırlar mısınız Trabzonspor Fenerbahçe yarıda kalan Ottovaric'in sırtına atılan taş mevzusunu? O zamanki federasyon başkanının bütün futbol kamuoyunu yani şeye sokacak bir açıklaması vardı. İşte hani ne o magnumlanma ateş edildi tarzından. Geçen gün tekrar programları var o Naspor'da onu izlerken böyle bir cümlesi oldu. İşte Ottovaric'in sırtına taş geliyor o esnada gösteriyor arkadan kamera kendisine tutuyor yorum yapıyor. Diyor ki yani sanki diyor böyle ağır bir toplan vurmuşlar gibi ya şimdi hocam biz bakın izliyoruz ben aklı selim bir insanım ama yani birisi çıkar aklı bir duruş sergiler ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum
çok
yani
çok anlıyorum
bu insanlar biraz daha yorum yaparken ki bu adamı ben aslında ikinci soruyu da nasıl Fenerbahçelidir diye soracaktım ama gerek kalmadı diye düşünüyorum. Yani bunlara dikkat etmesi lazım. Her hafta bir programında ben en son mesela Fenerbahçe'nin ne zaman olumlu bir iş ama transfer ama kulüp politikası açısından merak ediyorum ne zaman yapmış diye arşivi kurcalayacağım en sonunda onu hani
peki,
ona bakacağım.
Kemal Belgin özel yayınına döndük. Çok teşekkür ediyorum. Evet, seviyoruz peki. Seni. Saygılar. Melih abi demiş bir başka dinleyicimiz. Yurt dışından arıyorum Brüksel'den. Sürekli bir bayan 11'i tuşlayın diyor. Büyük Beşiktaşlı Melih abime selamlar.
Yurt dışından bağlantı olmuyor zaten. Telefon bağlantısı alamıyoruz. Ondan dolayıdır.
Bu arada yine bak Büyük Beşiktaşlı oldum şu an. Pekala. En kalbi insani duygularla selamlıyorum. Yazacaklarımı lütfen bir iltifat olarak kabul etmenin yanında teşekkür açıklaması. Abdülkerim abimin gerekse Ümit abimin, Sinan abinin, diğer yorumcuların hepinizin önemli bir misyon üstlendiğine inanıyorum. Takımlar arası rekabetin yanında dostluğun ve kaynaşmanın ve aradaki soğukluğun gerilimin azalmasına katkıda bulunduğunuza dair başta sevgili Murat Kapçı ve diğer iştirakçilerin ve emeği geçen tüm çalışanların bu olayı biraz daha kısa çok uzun çok ol Mustafa bu ne? Hepinizi seviyoruz. Milli konuda sizleri takdirle karşılıyorum. Tanıtımları söylüyor herhalde. Sağ olasın Mustafa bizler de seni seviyoruz.
Arkasında CV'sini de atsaydı alırdık işte.
Cumhuriyetle ilgili tavrımızdan dolayı. Ya bir cumhuriyetimiz var abi bak burada. Bütün geç abi her şeyi geç Beşiktaş maçına geçmeden önce Ümit hocam dedi ki ben gurbetçi bir ailenin çocuğuyum ve ben ilk böyle Almanya'ya Avusturya'ya İsviçre'ye gittiğimde daha böyle 20'li yaşlarımda gerçek vatan sevgisinin belki de orada olduğunu gördüm Ümit. Evet. Bu neden abi? Siz uzak kalmışsınız. Bayrak ne demek? Hasret. Vatan ne demek? Kapıkule'den gelince o koku ne demek? Ya bunları tabii sürekli ülkemde yaşayan insanın hissetmesi farklı. Sizin ve senin gibi insanların hissetmesi farklı.
Ve şöyle bir şey yaşadık tabii Almanya'da okula da gittim biliyorsun. Almanya'daki en büyük ayıbı, Almanların en büyük ayıbı şimdi tarih dersler vardır işte Roma İmparatorluğunu konuşursun ondan sonra Napolyon'u konuşursun falan filan Hitler'i kendileri zaten kötülüyorlar bir şekilde. Ama tarih derste hiçbir zaman Atatürk'le ilgili söz konusu dil yani ders olmadı. Osmanlı'yı anlatıyorlar bir zaman bir kısa Osmanlı'yı da çok kısa geçiyorlar. Osmanlı niye kısa geçiyor işte Viyana'dan geri kovduk gibi hep böyle bizim ülkemize karşı kötüleme dersleri işte biz Atatürk'le ilgili ben Türkiye geldikten sonra tabii Atatürk'le ilgili daha çok bilgi edindim işte Zafer Bayramımızı işte Çocuk Bayramımızı hepsinin sebeplerini daha burada öğrendim çünkü Almanya'da bana bunları öğretmediler biz bunu bir şekilde kendimiz öğrenmeye çalıştık ya da annemiz babamız bize öğrettiği kadar biliyorduk ama Almanya'da tabii bize hep ülkemize bir karama politikası ve bu bizim daha da ülkemize bağlanmaya sebep oldu. Yani dolayısıyla diyorum işte bizim bu hasretimiz o Türkiye bayrak aşkım dedim benim milli formam benim için en değerli formamdır. Ben hiçbir takım yani tabii çok büyük bir Galatasaraylı olabilirim ama her takımın üstünde bir takım daha vardır. O da milli takımdır. O da benim için çok değerli.
Kanede Mert, Onur Necip Koli, Masuaku, Onana, Acı Ahmetoviç, Chamberlain, Gezal, Raşitsa, Abubakar, Bodo karşısında muhtemel 11'i Ümit hocam.
Ya bir şey söyleyeyim, bir kere Beşiktaş'ın maçı çok zor. Neden zor? Norveç değil mi? Norveç evet, takımıyla karşı. Şu an orada herhalde eksilerde bir hava vardır.
Eksi bir.
Şu an mı eksi?
Şu anki duruma göre eksi bir. Maç saatinde daha da düşecek tabii
yani
ki.
Yani bir de hissedilen biraz daha düşer. Yani şimdi bu kadar Afrikalı kökenli futbolcular o soğuğa uyum sağlayabilecek mi? Şimdi onlar sıcak ortamı severler. Yani bak, çok şaka değil, bu büyük bir etkendir. Mesela bizde mesela soğuk havalarda biz Afrikalı oyuncuları yani ısıtmak için bengaylar ancak ısısını yakalayabiliyorduk. Çünkü onlar hiç sevmiyor soğuk havaları. Yani şimdi bu kadroda çok siyahi oyuncu var. Bunlar da tabii sıcağa alışık. Bu çok büyük bir etkendir. Bakın bunu kimse,
mikrofona doğru hocam.
Bunu kimse hafife almasın yani. Bu oyuncuyu etkiliyor. Bunlar böyle hani biraz içine kapanıyor. Isırmaları biraz daha uzun sürüyor. Oyuna uyum sağlamaları uyum sürüyor. Halı saha değil mi? Normal zeminde oynuyorlar onlar.
Suni için.
Bir de suni için üstüne geliyor. Yani biraz
yorgunluk,
bir de yol seyahat mesafesi 5-6 saat uçak var, mesafesi. Evet. Bir de şimdi suni içinde şu var. Buzlama biraz daha etkisini gösterebiliyor. Tabanın altı, yani zemin altı buz donarak yani o kaymaya da yol açabilecek. Yani bu Beşiktaş'ın işi bugün biraz zor gibi gözüküyor. Onu söylemem lazım.
Kazanmamız gereken bir maç ama hocam. Ha, bakıldığı zaman birer puanı
bir
var.
Şimdi Burak Hoca tarafından bakarsak hem takım adına çok önemli bir çıkış, çok önemli bir maç. Hem kariyer anlamında, kariyer başlangıcı için çok önemli bir başlangıç. İnşallah yani biz tabii istiyoruz Beşiktaş kazansın ama çok zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor. Onu söylemem lazım. Şartlar kolay değil.
Beşiktaş'a canı gönülden başarılar diliyoruz bu akşam. Fenerbahçe'yi de aynı şekilde. Umarız iki takımımız da kazanacaktır. Beşiktaş'ın işi daha zor. Öncelikle öyle söyleyeyim. Maçın detaylarına müsaade ederseniz bana birazdan gireceğim ama ben Beşiktaş yönetimine bir futbol sever olarak çok öfkeliyim. Çok üzgünüm Beşiktaş için. Çünkü bu sene evet Fenerbahçe ve Galatasaray ligi sirkülese ettiler. Lig geçen seneki lig değil ama Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş. Yani çok fazla yapılacak bir şey yoktu Beşiktaş'la alakalı. Beşiktaş'ta dinleyiciler de birçoğunun da bana hak vereceğini düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sezon İngiltere'den alınan Nathan Redmond diye bir oyuncu vardı. Hı hı. Neler yaptığını geçen sene gördünüz. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Takımda tutmanız yeterli. Yani kişisel sıkıntılarınız sebebiyle, ki bence Şenol Güneş ülkenin yetiştirdiği önemli teknik direktörlerden bir tanesi. Yani Sayısı istemedi. Sayısın yerine geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde kim oynadı? Amart oynadı. Neler yaptığınızı gördünüz. Dönemiyor bile etrafında maalesef. Çok beğenmedim. Aynı şekilde Tadiç'i kaçırdınız zaten o.
Aynı maçı seyrederken bir Beşiktaşlı dostum söyledi. Ya bu Şenol Hoca dedi. Bizi dedi milli takım topçusundan etti dedi. Bu çocuğa mecbur bıraktı dedi.
Yani lütfen. Yani
Sayısı iyi stoperdi. Onu istemedin. Amarti nedir abi?
Maalesef. Ya da onun yerine onun muadili başka bir oyuncu alabilirdiniz. Ya bunların hepsini yapabilirdi. Tadiç'i mesela zaten kaçırması elinden. Hadi elinden kaçırdın, bir de rakibine gitmesi Tadiç'in. Bu bence tribünlerle Fenerbahçe Beşiktaş yönetiminin iplerinin kopması anlamına geliyor. Bir de üstüne bir de Onana çıktı başımıza. Hadi bir lütfen bir oynatır mısınız, bir görelim bu kimmiş, nasıl bir oyuncu, bir görelim. Rica ediyorum oynatır mısınız?
Gerçek Onana yok, sahte Onana. Ben bir harbiden bir nedir, bir çıksın bir görelim.
Onana zaten muazzam bir kariyere sahip bir oyuncu değil.
Ben aynı Onana yani, olduğunu da düşünmüyorum bunun.
Bir kere Onana.
Hadi ya.
Ben
çok o kadar.
İnanın bana bak, o takımda iki tane Onana var. Ya çok özür dilerim ama bu şaka gibi gelebilir, trajikomik bir şey ama ben aynı Onana olduğunu da düşünmüyorum.
Şimdi Onana'nın geçmişine bakıyorum. Beşiktaş'ta şu an 7 maç bir ilk 11 yaptı. Onana bana göre Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Bir. Hı. Net konuşuyorum. Bunu hiç tartışmaya açık bırakmıyorum. Ben buna netim. Lens'te oynamış 23 maç 11 oyun 10 evet. tane 11 maçı var. Ondan önce Bordeaux'da sakatlık yaşadı. 21 sezon sadece 2021-22 sezonunda çok fazla maç sayısı var. Ondan önce hiç yok.
Hocam yani, diğer Onana'nın da bir kariyerine bakar mısın? Bak ben burada şaka yapmıyorum gerçekten. Lütfen kimse de dalga geçiyorum falan zannetmesin.
Çok Batuhan'ın güzel bir lafı var bana.
Ne diyor?
Dedi ki bana, hocam sen bir gün Süper Lig'de çalışırsan sana bir menajer Onana diye bir oyuncu teklif ederse o menajeri direkt teslim kol.
Yani Beşiktaş'la ilgili bu da bitmiyor. Üstüne bir de Raşit Say'ı aldılar. 7 milyon euro yani. Bu işi Galatasaray bilmiyor, Fenerbahçe bilmiyor. Galatasaray'da şampiyon olmuş Raşit'sa. Galatasaray almıyor bu oyuncuyu. Sen sırf rakiplerin böyle transferler yaptı diye onlara yetişebilmek için Raşit'sa'yı alıyorsun ve derbide 45'te çıkartmak durumunda kalıyorsun. Bu birinci, yani bu ilk kısmıydı. İkinci kısmı da tabii Şenol Güneş hataları olabilir. Bazı Şenol Güneş bu ülkenin yetiştirdiği önemli teknik direktörlerden bir tanesi. Yani sportif direktör istememek ne demek? Sayın Ceyhun Kazancı'yı istemedi mesela. Zaten Sayın Fatih Terim'e, Sayın Mustafa Denizli'ye, Sayın Şenol Güneş'e hiç kimse sportif direktörlük yapamaz. Yani burada buraya gelip de ben sportif direktör istemiyorum, İşte ben şu sayısı istemiyorum. Hocam şimdi gitti de ne oldu Şenol Güneş? Daha mı iyi oldu? Beşiktaş daha mı iyi oldu sizce? Şimdi genel kurul kararı var. Genel kurulda 7 Aralık'ta zannediyorum, öyle mi? Sayın Ahmet Nur Çebi'nin de aday olacağı söyleniyor. Tabii yönetim başka bir şey.
Kimisi de diyor ki Ahmet Nur Çebi'nin gerçek hedefi Futbol Federasyonu Başkanlığı. Ama bu başkan devam ettiği sürece, o da işte seneye bırakırsa oradan TFF Başkanlığı'nı istediği dillendiriliyor.
Ben aday yani olacağını düşünüyorum.
Bir şey söyleyeyim. Bak şu an Beşiktaş seçimi konuşuyor. Seçime daha 2 ay var. Ve şu an yok birbirine zaten... Kötü laflar söyleme, işte bu yönetim kötü, şu oyuncu, şu insan kötüleme politikası başladı Beşiktaş'ta, bu yönetime karşı, o yönetime karşı, bazı eski yöneticilere karşı. Yani bakın, Galatasaray seçime girdiği zaman hiç kimse bunları konuşmuyor. Farkında mısınız? Yani Galatasaray'da böyle tartışmalar, kavgalar, gürültüler hiç olmuyor. 2 ay sonra olacak seçimi şu andan bile tartışma konusu Beşiktaş'ta. Çok enteresan yani. Galatasaray'ın camiası çok farklı bir cami.
Hocam neden gösterir biliyor musun? Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray pik yaptı ligde. Artık yani takım ismi vermeyeyim de herhangi bir Anadolu takımına gidip Fenerbahçe'nin öyle puan kaybedip geri dönmesi söz konusu değil bu sezon. Ama Beşiktaş'ın öyle. İşte o lig geçtiğimiz sezonlardaki ligdi. Bu lig, bu sezonki lig farklı bir lig.
Hocam bu kadar çaresiz bir savunma kurgusu, onlarca derbi anlattım, hiç görmedim ya. İki stoper kale sahasının köşesinde kaleciyle oyun kurmaya çalıştılar Galatasaray maçında ya.
Şimdi Beşiktaş'ın stoper hattında zaten kimse yok. Yani hala kim oynatıyor? Kaptanı oynatıyorlar. Mecbur. Necip'i. Yani Necip. Ya Necip Beşiktaş'ta olmasaydı oyuncu hocam, yani
çok büyük saygı duyulacak bir oyuncu.
Muazzam. Ben bence bir şey söyleyeyim mi? Bir kere Beşiktaş.
Onu hep söylüyoruz.
Tabii onu ayrı kenar.
Saygın.
Yani inanılmaz bir karakter. Zaten insan olarak müthiş, inanılmaz bir karakter, evet, ama yani Necip'i hem sağ bek kullanıyorsun, hem stoper kullanıyorsun. Ya çocuk bir kere demedi ki ben burada oynamam. Ben Beşiktaş için her yerde oynuyorum diye bir savunuyor, ama olmaz. Bir yerde patlıyor. Yani Necip'in asıl mevkisi 6 numara.
Peki Burak için de çok büyük risk değil mi? Mesela Arda daha alt takımlarda başladı. İşte sen daha alt takımlarda çalıştın. Şimdi Burak pat diye Şenol Hoca'nın yardımcısı diye geldi. Pat diye kendini teknik direktör koltuğunda gördü.
Çok risk. Büyük risk. Ama büyük bir fırsat sonuçta yani. Risk olduğu kadar da iyi bir fırsat. Yani biz bu şansı tanımak da kabahat bulmuyorum, ama riskli tabii. Ama şu çok önemli. Şimdi yardımcı antrenörlükten bir anda A takım, yani teknik patron oluyorsun. Bu oyuncularla iletişimi çok farklı bir boyut alıyor. Antrenman programlarını sen belirlemen gerekiyor. Oyun kurgularını sen kurgulaman lazım. Yani nasıl bir futbol oynaman istiyorsun? Şimdi Şenol Hoca'nın bir oyun şablonu vardı. Sen Burak olarak farklı bir oyun şablonu yaratacak mısın, yoksa sadece hazıra konmak mı istiyorsun? Bunlar hep çok önem taşıyacaklar.
Hocam ben hep şunu söylerim. Bir teknik direktör bir takımdan ayrılıyorsa, yardımcısı kalıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Kimse kusura bakmasın. Orada Burak Hoca'nın da oradan ayrılması gerekiyordu. Yönetimin artık farklı bir plan hazırlayıp sunması gerekiyordu taraftara. Yani Beşiktaş'ın tabii ki başarılı olmasını isteriz, özellikle bu akşam. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de, ama gidişat bunu göstermiyor.
Rıza Hoca gelmeli diyor. Stajyer hoca istemiyoruz demiş Mehmet Ali İstanbul'dan.
Rıza Hoca her dönem zaten Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söylüyor. Sivas'ta çalışırken de, başka takımlarda çalışırken de Beşiktaş'tan teklif gelirse ayrılacağını hep dile getiren Beşiktaş sevdalısı. Beşiktaş'a yıllarca hizmet etmiş, kaptanlığı yapmış bir teknik direktör. O yüzden de neden olmasın?
Meli abi, bu Tadiç Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ta olsaydı Fenerbahçe'deki gibi başarılı olur muydu?
Şu an Beşiktaş'ta hiçbir oyuncu çok öyle üst düzey olabileceğini düşünmüyorum yani. Şu an çünkü bir Abubakar ve Cenk biraz ön plana çıkıyor. Onun dışında diğer oyuncular biraz geri planda kaldı.
Hocam şunu söyleyecektim.
Bence takım olarak çok büyük düşüş yaşıyorlar. Aslında düşüşü takım olarak değil, bence kulüp olarak bir düşüş yaşıyorlar. Yani genel cami olarak bir düşüş yaşıyorlar.
Ama vizyonu yine düşürdüler hocam.
Şimdi biz burada ilk 5-6 hafta sene otururken ne dedik? Beşiktaş muazzam başladı ve çok, en çok atak yapan, hatta istatistikleri sen çıkartmışsın.
Tabii tabii, ilk 30 dakikada sürkülese eden.
En çok kaleye, en çok ceza sahasında buluşan takım gibi gibi x faktörlerden. Ama bir anda ne oldu? Takım bir anda çöküşe başladı. Neden? Yaşın hocayla arası, futbolcu arasında bağlantı koptu ve futbolcu arasında yönetim koptu. Yönetimle hoca arasındaki bağlantı koptu. En son kopan olay da seyirci ve futbol takımı. Evet. Bu koptuğu zaman işte o zaman sıkıntı başlıyor.
Ya, bu sefer Şenol futbolcu hocayla oyuncular arasında sorunlar olmuş.
Evet. Onu Atakan zaten söyledi galiba burada defalarca. Asıl sıkıntı
ya, Şenol Hoca'nın çalıştırdığı bütün takımlarda ben aynı hikayeyi yani hep dinledim hocam ya.
Ben de yaşadım Şenol Hoca'yla.
Sen de mi yaşadın? Sen ne yaşadın mesela hocayla?
Şimdi tabii iyi bir kadromuz vardı. Ben de milli takıma çağırdım. Şimdi ben santrafor oyuncuyum. Ya ben oraya hani böyle mecburiyetten çağrıldı gibi hissediyorsun ya kendi böyle hani, hani hoca çağırdı ama
B planı.
B planı gibi. Neyse ondan sonra antrenman başladı. İşte biz önce işte 3 renkli takımlarda oynuyoruz. 5-5-5 oynarız. Orada topu alıyorum. Mesela oyun kurgusunu işte başlatıyorum. Topu kontrol ediyorum. Bana diyor oyunu durduruyor. Düdük çalıyor. Sen niye direkt oynamıyorsun? Tek top oynamıyorsun. Top geliyor. Tek top oynuyor. Yine durduruyor. İşte niye kontrol etmiyorsun topu gibi. En son kale şut çalışmasına başladık. Topu ya santraforum yani. Topu ben zaten nasıl vuracağımı çok iyi bildim. En son işte yine top geliyor. Yan top geliyor. İndiriyorum, vuruyorum. Niye direkt vurmuyorsun? Bu sefer direkt vuruyorum. Niye sürekli hep bir...
Ne yapsan suç.
Ne yapsam suç. Okan Hoca da, Okan var milli takımda, Okan hocamız işte beraber diyor sakin ol, sinirlenme. Nasıl sinirlenmeyeyim? Burası A milli takım ya, ben buraya eğitim almaya gelmedim ki, buraya kendimi zaten iyi olduğum için buraya geldim söylemeye çalışıyorum. O en son patladım. Dedim hocam burası pardon, ben milli takımdayım ha. Yani her şeyi siz bana öğretemezsiniz çünkü gol vuruşu benim işim dedim. O günden beri zaten milli takıma bir daha gidemedim.
Ama abi gol vuruşu senin işin yani. Ama Şenol Hoca da kaleciydi sonuçta. Yani ha, gol vuruşuysa yani söz konusu.
Ters gittiği zaman hakikaten ters gidebiliyor bir oyuncuyla.
Bu gol vuruşuyla ilgili bir şey anlatabilir miyim müsaadenizle? Menemen de hoca görevdeyken, beraber görevdeydik. Raşit Akambi diye bir oyuncumuz vardı bizim. Çok yetenekli, çok da fuleli bir oyuncu.
Nereli bu abi?
Malili mi? Galiba mı? Öyle bir şey. Son vuruşları kötü maalesef. En son idmandan sonra hoca çalıştırıyor. Sağ top atıyor, gözünü kapatıyor. Sola top atıyor. Sol ayağıyla vuruş, sağ ayağıyla vuruş, ayak yatırma, üste vuruş falan filan. Neyse maça çıktık. Maçta yine olmadı. Ertesi gün hoca dedi ki benim dedi yayıncı kuruluşta, oğlum ben seninle uğraşamayacağım dedi. Yayıncı kuruluşunda 100 golüm var dedi. Aç onu dedi, izle dedi, tamam mı? Bir şeyler öğreneceksin dedi. Ve onu izledi. Çocuk nerede biliyor musunuz şimdi?
Şerif
Tiraspol'de. UEFA Avrupa Ligi oynadı geçen sene. Öyle söyleyeyim. Hocam dedi ben dedi bunları izledim dedi. 100 golünüzü hep açıyorum izliyorum dedi. Ama bir şeyler öğrendim dedi orada.
Ya ben yine Şenol Hoca'ya getireceğim lafı. Yani Ümit Karan'a düzelterek vur, gelişine vur. Topu önce kontrol et, sonra oyuna sok. Önce neden ya da tam tersi. Yani tutarsızlık şu anlattığın olay.
Evet işte ben diyorum ya, işte birisini sinirlendirmek istiyorsa sinirlendirebiliyor. Yani oyuncu kaybedebiliyor.
Abi ben milli takımın hocasıyım. Ben seni sinirlendirmek için milli takıma seni niye çağırayım?
İşte beni.
Ben seni çağırmam zaten, sen bana sinir olacaksın.
Yani
işte. Zaten sallayacaksın sen bana.
Aynen. Şimdi şöyle bir şey, ben tabii şimdi hocayı seviyorum dışarıda çok.
Ya o ayrı mesele. Konuştuğumuz başka bir şey.
Gerçekten beni çok üzmüştü. Yani hatta Okan Hoca da beni sakinleştirmeye çalışıyordu o zaman. Benim takım arkadaşımdı milli takımda. Ümit sakın sinirlenme dedi. E dedim ya Okan abi dedim. Nasıl sinirlenmeyeyim ya? Ya sürekli ya milli takımda sürekli düdük ağzında, benim ayağıma top geldiği zaman oyunu durduruyor. Olur mu öyle şey dedim ya. Gol vuruşuma karışıyor dedim. Ben bu gol vuruşu yapıp ben zaten milli takıma seçildim. Bu golleri attığım için milli takıma geliyorum zaten. Yani ben orada, ben o Roşata'yı antrenmanda deniyorsam, maçta da yaptığım için bunları deniyorum. Ha antrenmanda belki gol olmayabilir ama deneye deneye bunları ben gole çevirmeye başladım. Ama her şeyi engelliyorsan, benim istediğim oyunumu sergiletmiyorsa bana, ben zaten burada oynamam.
Hani kalede Rüştü var diyelim. Rüştü'ye özel antrenmanda bir şeyler söylemesini anlayabilirim.
Evet.
Ama çok ilginç. Anlattığın hikaye çok ilginç ya.
Ya çok üzülmüştüm. Ondan sonra zaten bir daha o tepkiyi verdim ya Şenol Hoca.
Afrika Kupası'nda ne olacak abi? Bütün Afrikalılar gidecekler. Derbide bir sahne vardı. Hakemin karşısında 5 tane Beşiktaşlı, 5'i de siyahi oyuncu.
Ya şunu söylemek lazım. Bence Beşiktaş devre arası Onana, değil mi? O Afrikalı.
Evet.
Lisans iptal, fesih.
Ya hangi bir performansa gidecekler bir takıma?
En az 4 tane 5 tane oyuncu gönderileceğini düşünüyorum.
Amartey.
Amartey işte bunlar gidecek. Onun yerine Avrupalı ya da işte
ama abi az harcamadılar. Harcanan para da fazla. Yani öyle...
Yeni yönetim gelecek. Yeni yönetim gelecek. Mecbur transfer yapacaksın kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Ha transfer yapmayacaksan Beşiktaş yönetimine gelmeyeceksin. Aday olmayacaksın. Bak bu kadar. İki aday, üç aday, kaç aday çıkıyorsa çıksın. Ben bir futbol sever olarak, bir Beşiktaş olarak konuşma. Beşiktaşların ağzından konuşuyorum. Sen geleceksen, transfer yapmasan gelme.
Peki bu akşam ne olur? Beşiktaş'ın maçı?
Ya ben kalbimde kazanacağını düşünüyorum ama...
Mantığın ne diyor abi, mantığın?
Mantığım işte hava şartları ve...
Suniçim.
Suniçim.
Değer?
Ya içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak işi çok zor. Kalbim sonuna kadar Beşiktaş'la birlikte, bir de Kuzey takımı belli olmaz. İç sahada oynuyor. İşi çok zor Beşiktaş'ın.
Sadece şöyle bir şey sıkıntı var. Oynadığı rakip çok formda. Kendi sahasında galiba son...
Molde'yi mağlup ettiler 2 hafta önce ligde.
Aynen, bir de şey Deplasman'da. Son 4-5 maçtır mağlubiyetleri
kaybetmiyorlar
bildiğim
evet.
kadar.
Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor.
Dakika 99 kaldığı yerden devam ediyor. Görkem, benim sana bir sorum var. İddia oranları ne bugün? İddia oranları hemen bakalım. Tabii değişkenlik gösterdiği için en sonda 2.04'e 2.56'lık bir Bodrum'un üstünlüğü vardı oranlarda. Tabii gene bakmam gerekiyor. 10 saniye rica edeceğim Melih abi. Hemen bakıyorum. Devamı değişiyor. Şu an yine favori Bodo takımı, ne yazık ki Norveç temsilcisi, favori konumda yer alıyor. 2.10'luk bir oranı var. Beşiktaş oynanabilir. İyi yayınlar. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'a çok üzülüyorum. Sezon başında Konferans Ligi'nde Beşiktaş-Fenerbahçe finali hayal ederken şu an Beşiktaş'ın geldiği konum bir futbol sever olarak bizi çok üzüyor diye yazmış Enes.
Çok güzel söylemiş.
Benim de Ümit Hocam'a bir sorum olacak aslında. Aa. Tabii ki bir kere sorayım. Aa, hocam, hocam
sen programa geldin mi ya? Sallamış. Öyle diyorlar.
Melih abi, Afrika Kupası ile ilgili Beşiktaş'ın
sorusu, bak soru sorulmadı sana, görüyor musun?
Peki tamam, sendeyiz Görkem. Radyo Gol'de baskı var şu an. şunu soracağım hocam, tabii vaktinizi de almak istemiyorum ama şimdi Galatasaray Afrika Kupası ile bir de Afrika mı Melih abi, Afrika. Galatasaray şimdi Avrupa'da yoluna devam edecek bir şekilde. Ya UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak ya da Şampiyonlar Ligi gruplarından devam edecek yoluna. Hani ben bir Galatasaray taraftarı olarak mesela ya Bayern Münih mağlubiyetini aslında o kadar da üzüntüyle karşılamıyorum. Hani Avrupa Ligi'ne kalmamız daha hayırlı olacaktır. İlerisi açısından en azından. Ya sonuçta, ya Şampiyonlar Ligi farklı bir.
Sonuçta yani. Yani Bayern Münih gibi takımlar bir dahaki turda da karşına çıkacak. Onu bir göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii UEFA...
Alma ihtimalimiz var en azından onu.
Ya alma ihtimalim var. Burada da yarı final yapma şansım var Şampiyonlar Ligi'nde de. Yani bu oyunla skora yansıttığın zaman. Yani Galatasaray'ın bir şekilde önemli olan içerideki United maçı. Ben Bayern Münih'te Allianz Arena'da Galatasaray'ın kazanacağını düşünmüyorum. Bak bu kadar da açık konuşuyorum.
İddiadan maç sonu 2. Güzel oranı var hocam. Ben söyleyeyim.
Ya ben, 8'lik. Ben yani kendi düşüncelerimi ya. Bak ben tabii ki istiyorum Galatasaray şov yapsın kazansın ama... Allianz Arena'da biraz daha farklı bir Bayern Münih izleyeceğimizi düşünüyorum. Onu bir kenara yazmak lazım. Ama buradaki United maçı senin final maçın olacak.
Yani. Melih abi, Afrika Kupası olduğu için siyahi tanımlaması değil de Afrikalı vatandaşlar desek.
Biz ne diyoruz?
Siyahi futbolcu.
Yani... Bizim ülkemizde bu tarz şeyler olmadığı için her şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yani bizde öyle bir yani, ırkçı, Vuralcığım, ırkçı bir düşünce bize, olmadığı için hiçbir
bizdeki
zaman...
Bizdeki yabancı oyuncular Türk oyunculardan daha çok değer gördükleri için yani bizde ırkçılık olmaz yani.
Paris Hilton'un çocuğu Sinan abiye benziyor, bunu okumadın diyor bana yani. Ya bana ne Paris Hilton'un çocuğuyla Sinan Engin, Allah'ını seviyoruz.
Benziyor mu?
Bunu
ya,
Sinan
benziyor,
abiye benziyor. Sor bana ne? Emine, Ümit'e niye soruyor?
Benziyor. Sinan abi çapkın da eskiden de biliyorum.
Kafa yapısı yani. Benziyor.
Ha tamam, gördün mü fotoğrafı?
Keps yapmışlar.
Yani. Gel tamam.
Melih Bey, Şenol Hoca golcülere yaptığı dokunuşlarla ünlüdür. Ben golcüyüm bilmiyor muyum tarzı konuşma hocaya ayıp olur. Her sözünden faydalanmak lazım. Ayrıca Saiz kendi gitmek istedi, hoca göndermedi, düzeltelim. Hayır, Saiz gitmek istemedi, doğrusu o değil.
Ben de düzeltecektim.
Evet. Buğra'cığım, gerçek o değil. Evet. Gerçek o değil. Pekala. Seviyorum seni Melih abi. Peki sev. Bu az önce okumazsın ama Melih abi işine gelmiyor diyen. Hiç sevilecek yapıda biri değildi Şenol Güneş demiş. Burak Yılmaz'a hoca demeyin Allah aşkına. Kumkapı Kazırga'dan sevgiler. Sen Kumkapı'yı seversin hocam.
Evet, eskiden çok güzeldi.
Eskiden çok güzeldi. Niye şimdi kötü mü?
Taşındı, yeni yerinde artık eski tadı vermiyor.
Galatasaray için eleştiri içeren mesajları okumuyorsunuz Melih Bey.
Eleştiri?
Ya Galatasaray'a gelen eleştiri mesajlarını
niye biz eleştirdik ya?
Ya kaç yüz tane mesaj var biliyor musun? Onların içinden seçmeye çalışıyorum. Melih abi dün City maçını izledim. Adamlar suni çimde halı sahada oynar gibi çıktılar oynadılar. Var mı telefon Beşiktaş bir dostumuz var mı? 0212-273-1010. Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş dedikodusu yapalım.
Seversin.
Neyi severim? Dedikoduyu mu? Senden öğrendim.
Cuma günü yaparsınız artık.
Melih abi bırak yurt dışını. Bir gün Cuma günü hemşerinle. Yok o program belli oldu. O Doğan'ın. O hiç Doğan.
Çok.
Doğan.
O sesle beraber.
Duygu Hanım, Doğan.
Masada ben Gülşen, durabilirim.
Kadro yok.
Masada ben durabilirim Melih abi.
Ben seni antrenmana göndereceğim.
Telefonumuz var bu arada, onu da belirteyim.
Beşiktaşlı mı bakalım kimmiş? Alo.
3279.
3279 merhaba hoş geldiniz.
Alo. Ses vermiyor kendisi şu an ama.
Alo.
Alo.
Sesim geliyor mu diyecek bak ilk cümle.
3279 bizim sesimizi duyuyor mu? Radyo Gold'de canlı yayındayız.
Duyuyorum. Siz duyuyor musunuz?
Harika. Nefis geliyor. Adınız?
Yiğit benim ismim.
Yiğit hoş Melih geldin. Bey. Yiğit hangi takımlısın?
Bir Beşiktaşlı istediğiniz bir Beşiktaşlı olarak geldim.
Aslansın Yiğit. Harikasın. Yiğit. Ümit Hoca'na sorunu da alabiliriz. Buyurun. Senin yorumunu da alabiliriz. Az önce Değer Okşar abin de bazı gerçekleri anlattı. Transfer yanlışlarını. Sen ne düşünüyorsun? Senin çevren ne düşünüyor Yiğit?
Ben sadece şöyle Ümit abime de soru soracağım. Nasıl bu hale geldiğimizi çok anlayabilmiş değilim. Çocukluktan beri gerçekten canı gönülden takip ettiğim, işte şampiyonluklarda oturup ağladığım bir tarafta bilinmediği, ne yaptığımızın açıklanamadığı ya da transferlerin ne olduğunu bilmediğimiz bir kaos sürecinin içerisine girdik. Hiçbir üst akıl yok muydu bunlarla ilgili konuşacak ya da burada akıl verecek? Çünkü bir transfer için milyon euro'lu paralar harcanıyor. Bu paralar harcanırken en azından ben daha iyi bir danışmanlık hizmeti almaktan yanaydım. Yani Fikret Orman'a, özellikle Fikret Başkan'a çok kötü söylemlerde bulunuyorlar. Ya da işte belli başlı şeyleriyle ilgili yanlış söylemlerde bulunuyorlar ama tarihimizin en fazla gelir kazandığımız dönemi dememiz herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum.
Doğru. Stadın yapımında da Fikret sadece, Başkan'ın büyük emeği oldu. Evet.
İkinci olarak da sadece şunu soracağım. Ben kendimin iyi bir futbol izleyeni olduğunu düşünerek bir Beşiktaşlı olarak ben Konyaspor'dan aldığımız orta saha
Hacı Ahmetoviç.
Hacı Ahmetoviç'in ne oynadığını Melih Bey gerçekten anlayamadım.
Ümit yani, hocama soralım. Ne oynuyor Hacı Ahmetoviç? Kaç numara? 4, 6, 8 ne oynuyor? Bak diyor ki Yiğit çözememiş.
Yani tabii bence 8'i oynatmaya çalışıyorlar ama verimli olmadı bu sene. Aslında fena oyuncu
değil. Peki Avrupa maçlarında neden sağ bek gibi oynuyor?
Sağ iç gibi biraz düşünebiliriz onu. Yani taktik gereği sanki.
Yani bunun yorumunu...
Ümit hocam da çözememiş. İkinci soruyu alalım. Yiğit.
Yani şöyle, gerçekten ismini bile söylemekte zorlandığımız, sadece Bodoglim'in çok tehlikeli bir forveti var. Yanlış hatırlamıyorsam Pellegrini. Çok enteresan goller atıyor. Ümit hocam gibi jenerikli goller atıyor. İnşallah bu akşam öyle bir gol yiyip de biz de jeneriklerde yer almayız diye umuyorum ama yine de bir Beşiktaşlı olarak ben kazanacağımızı düşünüyorum. İnancım yine de tam.
Hadi inşallah. Hadi bakalım ağzın bal yapsın.
Ay Abubakar'dan bekliyoruz o jenerikli golü.
Pellegrino iyi oyuncu, gerçekten değişik bir oyuncu. Tehlikeli bir oyuncu da. İşte o kenarı iyi kapatmak gerekiyor.
Senin o 100 golünü seyretmiş, aradı beni. Yiğit teşekkürler, sevgiler.
Teşekkür ederim.
Meyli abi, bırak yurt dışını, bir gün bile memlekete gidiyorsun, orada bile havasına suyuna ayrı haz alıyorsun. Gurbettekiler vatanına döndüğünde nasıl hissettiklerini düşünemiyorum. Ben olsam şahsen ağlardım demiş. Var mı başka telefon?
78-01.
Hasan Arat başkan olacak demiş bir başka Beşiktaşlı dostumuz.
İyi yayınlar.
Efendim hoş geldiniz, tanıyalım sizi.
Ahmet Öztürk'ün daha önce de bağlantı.
Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hangi takım?
Ben Beşiktaşlıyım. Ümit Karan'a da hayranım bu arada.
Ne pis, ne kadar güzel. Röveşata. Evet, hocam bekliyor evet. Yorumunuzu,
Sinan,
sorunuzu.
Sinan Engin hocam keşke getirseydi onu bize ama sağlık olsun. Yine de izleyen biri olarak şanslı hissediyorum.
Niye Sinan abi alamadı seni hocam Beşiktaş'a? Ne olmuştu Sinan abinin ne o hikaye? Bir saniye Ahmet.
Lucescu dönemi, ben anlattım ya sana bunu.
Bir daha hatırla. Evet hocam.
Ben o zaman tabii Fatih Hoca geldi. Beni direkt kesti. Lucescu da Beşiktaş'taydı o zaman. İlk beni istiyordu. O zaman da sözleşmem bitmek üzereydi Galatasaray'da ve ben yenilemek taraftarı değildim ve Fatih Hoca direkt kesiyi attı bana. İmzalamazsan oynatmam hesabı. Ben de tam o zaman Sinan abi aradı. Oğlum biz seni alıyoruz, rahat ol dedi. İmza atma dedi. Ama dayanamadım. Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı. Oynamak istedim. İmzayı Fenerbahçe maçı öncesi attım oynamak için.
O da bir tane. Tebrikler hocam.
Harikasın ya. Peki evet.
Ben Beşiktaş'la ilgili yorumuma gelmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın bence en önemli kronik sorunu orta saha hocam. Çünkü Beşiktaş Slaven Bilic döneminden beri Önder Hoca'nın yapılandırmasında Atiba gibi bir değere sahipti. Atiba'nın boşluğunu doldurmak hiç kolay değil. Atiba gibi bir adamı Beşiktaş yani ona ana falan denemeyecekti. Biraz paranın canına kıyacaktı. Atiba gibi yani orayı devam ettirecek bir adam bulacaktı. Yani Taliska, bu kadroya Taliska da gelseydi 15-20 milyon çöp olurdu. Yani yazık, günah olurdu. Beşiktaş'ın acilen en az 2 tane orta sahaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Stoperlerin bence kötü görünmesinin sebebi de orta sahanın zayıflığı. Yumuşak bir orta sahamız var. Yani basan, sert, ne bileyim Fred.
Doğru söylüyor Ahmet Hoca.
Torreira gibi bir, yani bu orta sahada çok yumuşak kalıyoruz. Ben bunu dile getirmek
istiyorum. Yıpranmıyor diyorsun. Stoperlere gelene kadar rakipler yıpranmıyor diyorsun. Ahmet çok doğru
tabii
biliyorum.
Tabii ki.
Teşekkür ediyorum. Hocam şimdi Beşiktaş'ın...
İyi yayınlar diliyorum. Keyifle diliyorum.
Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Mesela Cuntiler. Daha böyle eskilere gitti eğer. Yani oralarda böyle o göbekte oynayan çok baba isimleri oldu her zaman. Bu sene yok.
Bir kere ortası artık biliyorsun futboldaki. Yani senin nasıl karın kasın en önemli...
Abdominal.
Abdominal. Yani hakikaten hem kan kası hem bel kası, biliyorsun bir insan vücudunu kontrol eden bu bölge futbolda da şu an çok önem taşıyor. İyi bir orta saha her zaman bir kere gol yemeyi engellemen gerekiyor. Neden? Çok önemli defansif oyuncular var. Bu sene Beşiktaş'ta orta saha bir Fernandes'in ayağına bakmaya başladı. Getson zaten sakatlandı. Beşiktaş direkt düşüşe geçti. Yani orta saha...
Gezal verimsiz.
Gezal zaten sakatlıktan...
Salih Hacı Ahmetoviç biraz hocam orayı yani kapatmaya çalışıyor
hiçbir
ama...
Hiçbir şey yapamıyorsan maalesef. Git Dortmund'dan büyük para bas, Salih al abi orta sahaya. Yani oyuncu kalitesi tercihleri çok doğru.
Kongreden sonra sil baştan görünen o Beşiktaş'ta.
Onu söylüyorum işte, aynısını konuştum demin. Yani Beşiktaş mutlaka devre arası birçok oyuncunun sözleşmesini para kazanmadan feshetmek zorunda kalacak.
Abubakar'a yazık oluyor ya, bu kadar büyük bir yetenek biraz beslenebilse çok daha büyük işler yapar. Son telefonumuzu alalım. Alo.
91-98.
Hoş geldiniz, tanıyalım lütfen.
Alo, merhaba, iyi yayınlar.
Sağ olasın.
Alo.
Adınızı alalım.
İsmim Cihan. Cihan. İyi yayınlar diliyorum.
Cihan hoş geldin. Ümit hocam dinliyor sorunu.
Saygılar, sevgiler hepinize.
Sağ olasın.
Ben Beşiktaş taraftarıyım. İnşallah bu akşam kazanacağız tabii ki.
İnşallah.
Ben Ümit hocama şunu söylemek istiyorum. Karar merciinde olsa Beşiktaş'a hangi teknik direktörü seçerdi?
Yılmaz Vural.
O gitti. Soğan şey
Menemen.
Benim tercihim tabii her zaman bir Türk olmasından yanayım. Yani tabii Slavin Bilic'i de çok beğeniyordum. O ayrı bir şey. O da Beşiktaş'ta çok önemli.
Evet, çok iyi oynatıyordu aslında.
Evet yani. Onun dışında yani Rıza Hoca olabilir, Samet Hoca olabilir. Biliyorsun Samet Hoca da büyük fedakarlık yaptı o zaman. Bu feda sezonunda iyi oyuncular getirdi. Genç oyuncular getirdi. O tarz bir oyuncu, hoca tercih olurdu yani.
Tecrübeli bir hoca
tercih edersin. En kötü Sergen'i geri getirdim yani.
Sence bu
durumun
faturasını sen kime kesiyorsun?
Ben kim çekerdim?
Ben mi?
Sen kim çekerdin? Ben Sergen, Sergen diyorum.
Sergen Yalçın.
Kesinlikle.
Kafadan getirdim. Ama yani yeni gelen başkan.
Ama yönetimiyle değil tabii ki.
Evet.
Kesinlikle.
Yani Hasan Başkan falan gelirse ya da Tevfik Başkan bilmiyorum. Bence Sergen Hoca yani zaten.
Sergen güzel bir.
Abi 13 futbolcuyla şampiyon yaptı Sergen takımı. 13 futbolcuydu.
Sergen Hoca güzel bir seçim politikası olabilir. Bence.
%100. Ve tribünleri de yeniden ateşler. Yeniden o şeyi, havayı verir yani Beşiktaş'a. Peki, çok teşekkürler. Sevgiler, sağ olasın. Akşam
hayırlı günler.
Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Değer Okşar bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyorum Değer'cim. Hoş geldin. Safalar getirdin. Ümit Hocam, haftaya Perşembe Cuma bekliyoruz. Haftada iki güne çıktık. Seninle mesaimiz.
Saat 1.30'da bana mesaj attı. Saat 2'de yayına bekliyoruz. Ben Yeşilköy'de oturuyorum biliyorsun değil mi?
Evet.
Ya yani ben oradan gelmem zaten 2 saat sürüyor.
Helikopter?
He, Kapkı'ya söyleyeceğim. Tekrar.
Ümit Karan'la dakika 99 sona erdi.